Bu bir tekrar yayındır.
Abdülkerim Durmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Havaya girdin mi?
Ya bu yayına girişte bu tezahüratı kaldırın.
Yani bir tek sana yapıyoruz.
Hocam sadece size özel.
Vallahi haftaya cuma günü kramponlarımı giyip gelmeyin.
Ver gazı, ver gazı alttan.
Vallahi cuma.
La la la la la.
Vallahi cuma günleri kram.
Abdülkerim dur.
Ya vallahi.
Oynarsın değil mi Karagümrük maçında bir 30 dakika?
Gel.
Lig maçında bir 30 dakika oynarsın.
Tabii oynarım, oynarım.
Çok güzel. Tabii. Siz futbolculuğunuzda böyle işte Merkür, Mars, astroloji, fallar, bir fal baktıralım bu hafta ne olacak derbide ne yapacağız falan. Öyle inançlarınız var mıydı?
Yok ya, Merkür ne ya, Satürn neymiş öyle şey.
Merkür Satürn'ün üstüne çıkınca işte
Fenerbahçe'de rakiplerinin üstüne çıkmış olur falan filan böyle.
Hiç peki yok muydu böyle batıl inançları olan takım arkadaşın, hocan?
Batıl inançlar hepimizin var, benim de vardı canım.
Anlat biraz ya, illa sağ kanat sol kanat mı konuşacağız?
Ya abi batıl itaat de işte siz mesela sağ ayağına çıkarsın. Abi kimisi mesela bizim İsmail Kartal, Arap İsmail diyorum ağız alışkanlığından. İsmail Kartal mesela çıkarken ayak sağ ayağının ayak burnunu illa yere vururdu. Böyle.
Üç kere.
Üç kere ben saymadım ama vururdu, anladın mı? Ben mesela sağ ayağımla çizgiyi ilk sahaya girip çıkarken sağ ayağımla çıkmaya dikkat ederdim. Yani sanki orada.
Ondan sonra çimler niye bozuk? Sizin yüzünüzden.
Ha, çime böyle vurursun, anladın mı? Yani bazı kimisi mesela bir şey takar boynuna. Onun iyi geldiğini.
Yasak ama artık.
Öyle küçük şeyler canım böyle.
O da hiçbir şey yok. Hiçbir şey izin yok.
Yani her neyse, böyle bir iş, itikatlar olmaz olur mu? İşte antrenörlerim var, herkes biliyor.
Mesela kaleye bir şey gömdüğünüz falan olur muydu? Muska okunur, kaleye yok, direğin olur, dibine yok. Konur falan. Yok. Öyle muhabbetler vardı
yok,
ya.
Yok, ona hiç öyle hiç büyücüye denk gelmedim. Ona futbolcu mu de, ona büyücü denir ya. Oraya kaleye bir şey gömmek memmek ne oluyoruz ya? O kadar değil ya. Hani bu tip küçük şeyler vardır. Hala ya bırak futbolculuğu Melih. Gündelik hayatta normal insanların değil mi ne inanışları vardı? Mesela hiç olmadan mesela bir şey olur tahtaya vurursun değil mi? Aman Allah korusun dersin. Niye değil mi? Böyle yok mudur, kulağını çekersin.
Ta Orta Asya'dan gelen evet, yani, geleneklerimiz
böyle batıl böyle şeyler.
Batıl evet. İnançlarımız evet. Var tabii. Ta var. Orta ya Asya'dan gelen.
Her toplumun vardır. Her kültürde bir
sen
şey
var. Sende var mı Berk öyle bir...
Ben de öyle bir inanç yok da merak ettim hocam öyle söyleyince. Hani futbolcular arasında yeni doğan çocuğunun göbek bağını gelip stada gömenler var.
Ben hiç görmedim, hiç duymadım. Ya,
duydunuz mu hocam? Çok saçma geldi.
Yok duymadım. Sen duydun, duymuş.
Duydum. Okudum bir yerlerde.
Allah Allah.
Sözlüklerde falan gezerken vallahi ilginç gelmişti. Batıl şeylerden konuşunca.
Çimin içine gömüyor. Evet. Ondan sonra biz diyoruz ki bu çimler niye bu halde?
Ya, İlginç bir şey ama.
Abi evet. Bir kere bir de bu hastalıklı bir hani hastalıklı bir hal bu Melih. Buna bir kere alıştın mı artık bunun sonu yok. Anladın mı? İşte eşyaları düzeltirsin, onu oraya koyarsın, anladın mı? Bu burada olursa ters geliyor, şu şöyle olursa falan filan. Bir de o gün işin denk gelirse ondan olduğuna şey yapıyorsun. Bu aslında itikadi açıdan da sıkıntılı bir şey. Değil mi? Yani tabii. Her açıdan sıkıntılı.
Yani hep fala inanmam, falsızda kalmam der
ya
sokaktaki insan ama.
Abi bak şey güzeldir mesela. Kahve falları. Mesela ben daha küçükken annemlerde görürdüm. Hani annemler misafirliğe giderdi. Beni de küçük diye götürürlerdi ya da bizde toplanırdı kadınlar. Kahve içerdi. Yaşlı abla, en yaşlı abla, en tecrübeli abla herkes kahvesini kapattıktan sonra o tek tek açardı. Bakardı hep aynı laflar. Seninki
vakte kadar
seninki kabarmış falan, senin gönlün kabarmış falan, anladın mı? Senin gönlün
kısmet
çok kabarmış
var.
Ulan ben bakıyorum fincana, orada çocuğum
şey
ya
kabaran
hiç
şey
kabaran mabaran yok, orada öyle bir duruş var böyle, hani kahve normal öyle döküyor,
karman çorba bir telme
mesela orada mesela üç, kahve 3 yöne gitmiş sana 3 yol gözüküyor falan, bilmem ne yolu, koşu yolu böyle, anladın mı? Mesela onu ben şey bulmam, nedir o kahve fanından inanırım. Oradaki hiçbir kadının da şeyi yok. İnandığı falan yok da. O bir eğlence değil mi? Zaman geçirmek falandır. Hani o tip şeylere de öyle çok bu da olmaz, o da olmaz. O zaman hayatın bir anlamı olmaz. O eğlenceliktir o. Moral yaparsın. Hep o fallar hep iyi çıkar biliyor musun? Könlü üç vakte kadar sana bir kısmet var falan. Yalan. O tabii mesela bizim hayatımız öyle 3 vakte kadarı bekledi. 33 vakit geçti. Hiçbir kısmet falan olmuyor. Yani ama güzel, güzeldir bu. Öyle her şeyi de silip attı. Abartmadıkça işte ne diyor? Oğlunun göbek bağını sahaya gömme. Yuh! Yuh yani.
Hani fakülte bahçelerine gömen duydum
çatıya
da.
Çatıya atanı duydum.
Benim oğlum ileride o üniversitede okusun diye onu yapanları duydum evet. Da şeyi ben de hiç duymamıştım.
Okumuştum sözlükte bir yerde.
Abi benim oğlum okusun diye üniversiteye mi atılır ya?
Futbolcu olsun diye.
En iyisine gitsene Harvard'a mı gideceğiz mesela? Harvard'a gidip Harvard'ın bahçesine gömelim.
Yok, o kadar falan. Parası olmayan Türkiye'deki üniversitelerin bahçesine gömen duydum.
Yalnız var ya programın yarısı göbek bağıyla geçti bizim.
futbol yok ya bu hafta.
Evet, futbolla göbek bağımızı iyice kopardık.
İyice kopardık. İnşallah bu hafta yarından itibaren yeniden sevgili MHK'miz bize futbolun güzelliklerini hatırlatmaya devam edecek.
Haftaya hafta sonu gündem oluştuktan sonra Abdülkerim hocam bu programın tekrarını dinlediğinde tıraştan muhabbetler geçerdi.
Trişka'dan evet. Der o. Evet. Selamlar, iyi yayınlar. Dün kendi YouTube kanalında Nevzat Dündar'ın Murat Bey'e yaptık tehdit yorumuna ne düşünüyorsunuz? Bunlar kendini ne sanıyorlar? Neye güvenerek bunları böyle tehdit ediyorlar?
Nevzat Dündar kim ya?
Kim Nevzat?
Dündar kim?
Gazeteci Galatasaray'ı takip eden.
Nerede yapmış bu tehdidi? Murat Ağrı'yla mı?
Tehdidi bilmiyorum ama Murat Ağrı'yla Galatasaray'la.
Ha şey muhabbeti. Senin cenazeni kaldırırlar falan. Ya tabii arkadaşlar.
Galatasaraylı gazetecilerden Murat Ağrı'yla taraflı olduğuna yönelik, Fenerbahçe'ye çalıştığına yönelik iddialar var ve linç kampanyası var. Öyle söyleyeyim hani Twitter ağzıyla.
Ya bak, Murat'ın yaptığı haberler doğrudur, değildir. O benim ya da bir başka diğer gazetecinin işi değil. Bu sayın savcılarımızın işi ama böyle... Eğer YouTube kanalından ölüm tehdidi falan varsa bunu da doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Sakarya'da zaman zaman yayınlar kesiliyormuş, rahatlıkla dinleyemiyormuş. Teknik müdürlüğe söyle. Berk. Evet, sorularınızı alacağız ama önce hocamdan bir milli takım değerlendirmesi alayım ben lütfen. Melih abi, sorar mısın? Gerçekten yapıp da işe yarayan var mı? Göbek bağı gömme olayı.
Evet. Bak takıldı millet, gördün mü abi? Tabii ki yani iki golden, üç golden daha önemli şeyler bunlar insanlar için yani.
Cumaları seviyorsam sebebi sensin Berk abi.
Berk abi.
Kim o ya?
Ne oldu? Hiç hoşuna gitmiyor. İlla yok, Abdülkerim yok, hocam yok, olacak yok, değil mi?
Çok hoşuma gitti de. Kim bu ya?
Yani kim
çok
bu ya? Hakan, çaktırma Hakan.
Berk sen cumaların buradasın oğlum. Sen her dakika bu, ben seni her dakika burada görüyorum.
Hocam ben sizi cumadan başka hiçbir gün burada görmüyorum.
Ben öyle de sen benle bir tek bu programda mı oluyorsun?
Tabii, yok. Abdülkerim Durmaz Özel.
Yok sen. Hocam,
bizim akraba ısrar etti. Çocuğumun göbek bağını güzel bir yere götür diye. Ben de aldım götürdüm, medrese inşaatı vardı, attım ama orada kedi kaptı.
Kokoreç gibi mi, ne bu?
Kokoreç, evet, o kokoreç
Allah,
olmuş.
Ya Allah Allah. Abi nereden bu konuyu açtık biz şimdi, insanlar bununla ilgili hakikaten sen yalan mı yapıyorsun, harbiden mesaj atıyorlar mı?
Abi
öyle?
Al bak, ne demek yalan, hiç duydun mu benden bugüne kadar?
Yok hadi, yalan değil de mesaj telefonuna dedim hani bakarım. Nasıl
yok hayır ya, vallahi bizim hattımız işte.
Abi bizim hattımıza böyle göbek bağıyla ilgili mesajlar mı geliyor?
Göbek bağını bırak şimdi, bu şey çok oldu.
Ne?
Bu Nevzat ve Murat Ağrel arasındaki olay.
Abi ben Nevzat kim bilmiyorum. Nevzat kim ya? Nevzat ilk
defa. Nevzat Dündar gazeteci.
Ne?
Köşe yazarı,
Temin
gazeteci.
Temin Dündar dedin. Şimdi Dündar. Dündar diyorsun. He?
Nevzat Dündar doğrusu. Belki dinleyenimiz yanlış yazmıştır. Abi ben biz öyle okumuyoruz.
Metin Tekin İnönü'ye gömmüş. Oğlu Tarık'ın göbek bağını. Metin Hoca öyle anlatmış herhalde bir yerde.
Allah Allah.
Metin mesela çıkıyor. Yok, mesela.
Yok Metin öyle şey yapmaz. Ya yok, yalan o. Yalan haber o. Öyle.
Oğlu Tarık'a kadar detay veriyorsa bu da hani...
Yok canım, Metin'in oğlunun ismini falan bilmek o kadar zor değil de yok. Metin'i ben tanırım. Dünyada hiçbir batıl itikadı olmayan adam kim deseniz Metin derim ben. Ben anladın mı? Metin hiç.
Selam
Metin,
olsun Metin hocam.
Metin
söz konusu Beşiktaş olunca da.
Yok yok, ne olursa olsun Metin hiç öyle anlamaz, öyle güler öyle şeylere hatta.
Hocam Kenan'la başlayalım mı? Yavaş Kenan yavaş kim? Futbola girelim, amili futbol takımımız.
Ha öyle desene abi, Kenan'la.
Kenan Karaman.
Biri Nevzat diyor, biri Kenan diyor.
Kenan,
ne oluyoruz
Karaman,
arkadaş?
Yıldız.
Bunların soyadları yok mu ya?
Kenan kim deyince hocam iyice Kenan karıştırmak Yıldız istedim olayı.
Bizim futbolcu 18 yaşında.
Aynen.
Ne, nasıl başlayalım ondan?
Yakışıklı çocuk mu? Saç evet, şekli nasıl?
Evet evet evet. Evet. Şey, ben o bu çocuğu ilk defa milli takımda oynadı ya. Hani Almanya maçında. Değil mi?
Sen kötü bir yorumcusun ya.
Niye?
Ben Kenan'ı uzun yıllardır zaten takip ediyordum diye başlasana cümleye.
Aa, öyle bir değerler var. U14'ten biri takip.
Ne 14?
Geçen gün gördüm.
Elinde doğmuş, elinde.
Aa, vallahi billahi.
Ben 9 yaşında gördüm bu Kenan'ı.
Vallahi geçen gün ben de bir kanalda denk geldim. Ben de U14'ten beri takip ediyorum diyor. Maçlarını diyor. U14'ten. Dedim, ya nerede dedik, anaokuluna ben getirdim falan. Böyle enteresan şeyler.
Sen de yorumcuyum diye geçiniyorsun.
Ben öyle yorumcuyum. Ben Kenan denen arkadaşı milli takım formasıyla çocuğu, kardeşimizi, evladımızı milli takım formasıyla sahada gördüm işte şu iki maç. Almanya ve şey maçları. Ne o? Galler maçı. Ondan önce Kenan diye bir insanın futbolcu olduğunu gazetede okudum. Juventus'te falan diye. Hani Juventus'un kadrosunda sonradan oyuna giriyor biliyor. Çok yetenekli bir genç o. Ama ne yüzünü bilirdim. Yani milli maçtan önce Kenan'ı getirseniz bu kim deseniz ne bileyim ben derim yani. Tanımam etmem. İlk şeyde gördüm. Milli maçta sahaya girdiğinde gördüm. İşte o golü attı. Biliyorsun değil mi? Harika bir gol attı. Belli. Yani adam Juventus'a falan transfer olmuş. Haybe'yi adamı almazlar oraya. Bakarlar değil mi? Bakmışlar. Bu yetenekli. Ne yeteneği var dersen Türk oyuncularında yani Türkoğlu Türkler genelde süratli, bizim topraklardan süratli oyuncu pek çıkmaz. Toplu topsuz böyle çok süratli oyuncu pek çıkmaz. Bak tarihimize bak. Böyle 3-4 tane oyuncu sayarsın he Metin, şey Melih. Hani bak düşünüyorsun şu anda değil mi? Gözlerinle tavana bakıyorsun.
İşte Tuncay geliyor aklıma.
Metin Tekin Temin bahsettik. Sarı Fırtına lakabı. Rıdvan Dilmen.
Rıdvan.
Başka? Ben süratli derken yalnız bu dediğim adamlar korkunç süratliydi. Metin, Sarı Fırtına, Rıdvan, Tuncay. Yani şimdi öyle biraz topu hızlı sürene süratli diyorlar. Öyle değil. Yani böyle süratli, böyle hani olağanüstü bir süratli olan oyuncu pek yetişmez. Ama mesela Fransa'da siyah oyuncuların alayı süratlidir. Evet. Mbappe'si falan filan. Yapısı işte Coman değil mi? O Bayern Münih'te oynayan Fransız Coman falan filan. Bizden öyle atletik, çok süratli oyuncu çıkmaz.
Patlama gücü olan.
Evet bravo, patlama hani kısası o. Çıkmaz. Mesela biz şimdi Kerem Aktürkoğlu'nu görüyoruz. Çabuk değil mi böyle zırr falan filan.
Pırpır.
Yusuf Sarı falan filan. Mesela bunları süratli oyuncular falan zannediyoruz biz. Halbuki bunlar kısa ve çabuk oyunculardır. Mesela bir bin adım atarlar ama bin metre gitmezler mesela. Anladın mı? Bin adım atarlar bir bakarsın 10 metre 20 metre kat etmiş. Bu bizim anlattığımız tipte oyuncular Rıdvan, Metin Tekin bu tip oyuncular çok süratlilerdi ve yani top önüne atıldığı an rakipten 15-20 metre kopuyorlardı. Şimdi öyle oyuncu pek yetişmez. Bu çocuk yaşı da 18 olduğu için söylüyorum. Bayağı toplu topsuz süratli bir oyuncu belli. Süratli oyuncular genelde de dağınık olurlar. Mesela Rıdvan Dilmen bundan hariçtir biraz. Değil mi? Rıdvan Dilmen topla çok süratliyken de
bence Rıdvan Hoca'yı yapan şey süratli olmasından ziyade ABS sistemiydi.
Tabii ki.
O durduğunda savunma 3 metre uçuyordu zaten.
Bir de topu sürerken falan top tekniği çok yüksektir Rıdvan'ın.
Yapışıyordu.
Evet, mesela Metin Tekin öyle değildir.
Yok. O atar fulleli koşar.
Metin Tekin evet. Hatta bazen topu sürerken kaval kemikleriyle de sürerdi. Kafalıyla.
Aynen.
Öyle
aynen.
Anladın mı? Kolünde falan kalırdı. Hani teknik kapa. Bu çocuğun teknik kapasite de yeterli. Çok üst düzey değil ama yeterli. Yeterli. Yani top kontrolü, topu önüne alışı, toplam böyle dribling yapıyor çalım atarken falan filan belli. Şimdi böyle bir oyuncu Türk futbolunda var mıdır? İnan bana araç.
Sen sorduğundan beri kafamda böyle görsel hafızam çalışıyor. Dinleyicilerden destek isterim.
Evet şey oluyor mesela Kenan da.
Süratli isimler soruyoruz.
Kenan mesela bu çocuk Kenan Yıldız değil mi soyadı Yıldız? Kenan Yıldız mesela topu önüne aldığında dikkat et. Eğer topla driplinge hazırlanmışsa defans arkasına topu toplu topsuz koşu yapacaksa farkında mısın? Önce bir böyle bir hafif kamburunu çıkarıyor kürek kemiklerini falan, şöyle kafası öne doğru. Bazı oyuncular öyledir biliyorsun, kabarır böyle horoz gibi. Öyle bir stili var. Çok Türk futbolcularında görmezsin bunu. Mesela Zaniolo da öyleydi. Zaniolo'ya falan benzettim ona. Zaniolo tabii daha gelişmiş fiziksel açıdan bir oyuncu. Böyle birdenbire kabarıyor ve belli yani süratleniyor, ben geliyorum falan filan diye. Bu patlama gücü çok dikkatimi çekti benim. Teknik kapasitesi için diyorlar çok işte şöyle teknik falan. O kadar emin değilim daha. Anladın mı? Yani birkaç pozisyonda toplan adam iki kişinin arasından çıktı falan ama onlar öyle çok beceriyle değil. Tamamen böyle o dağınık dediğim gibi adama çarptı, bir daha buna çarptı falan filan, önünde kaldı. Tesadüf bazı toplar ve iyi çıktı oradan. Süreti olduğu için. Ben tabii ki 18 yaşında olduğu için çok geliştirilebilir özellikleri, yani özellikleri var ama geliştirilebilmesi lazım. Daha sakin bir oyuncu olması lazım. Çok harala gürala. Anlatabiliyor muyum? Hani her aldığı topta mesela kaleye gitmek istiyor. Halbuki olmaz. Orada gitmeyeceksin. Yapayalnızsın ve top kaybı yaparsın ve yapıyor. Mesela orada topu saklayacağı zamanlar var. Takımı sete döndürmesi gereken zamanlar var. Mesela bunları da hala tam yaşı gereği de
18 be abi.
Tabii işte yaşı gereği 2'de 1 yaş diyorum zaten. Daha olgunlaştığı zaman, daha oturaklı olduğu zaman, daha dengeli olduğu zaman çok büyük bir potansiyeli var. Fakat bu potansiyel arzu ettiğimiz yere gelecek mi, gelmeyecek mi onu göreceğiz.
Serhat Akın, İlker Yağcıoğlu demiş. Yıldıray Baştürk demiş.
Yıldıray Baştürk mü? Yok canım, Yıldıray'ın nesi yok? Yıldıray olur mu öyle? Serhat Akın'la şeye katılırım. Ne o? Öbür dediğine.
Volkan Şendiyen.
İlker.
İlker, bizim İlker Yağcıoğlu da.
O da çok
sağ bekti ama o Sakarya'da sağa çıktı aslında.
Evet.
Sonradan Fenerbahçe'de sağ bek oldu.
Sağ half.
Tabii.
Volkan Şendiyen var hocam.
Yok abi, bak işte onu anlatıyorum.
Orada ayrılıyor.
Görmediler işte. Yani.
Abi şimdi
genç bir kardeşimdir o.
Şimdi gençtir o. Şimdi Rıdvan Dilmen'i canlı gözlerle, Metin Tekin'i canlı gözlerle izleyen insan Volkan Şenler'e falan süratli demez.
Tabii.
Bunlar çabuk oyuncular, kısa boylu, yere yakın, çabuk oyuncular. Falan. Sürat başka bir şey.
Barbuena.
Sertan Eser, Beşiktaş.
Yok. Bir kere yakalan.
Orhan Çıkrıkçı, Trabzonspor.
Kim hoca arkadaş? Orhan Çıkrıkçı, bravo. Bakma.
Ayağı kırılmıştı İzlanda maçında.
Orhan Çıkrıkçı, bravo. Trabzon'daki değil mi?
Evet,
çok süratliydi. Bravo.
Sertan kısa boyluydu. Yine İlker diyen var. İlker Yağcıoğlu.
Tabii ki.
Evet.
Doğru. Doğru. Bak işte böyle dönüp dolaşırız. Mesela 5-6 oyuncuda. Kaldı ki mesela ben İlker Yağcıoğlu daha 18 yaşında bir çocuktu. Sakaryaspor'da ben onunla oynadım biliyor musun? Futbol hayatımın sonunda ben bir Sakaryaspor yaptım. 30 yaşların üstünde. Bir yıl. İlker Yağcıoğlu da Sakaryalı'dır. Oradan yetişmişti.
Hmm.
18 yaşında onunla oynadım. O gün zaten sağ açık oynuyordu. Önde. O zaman daha yaşı 18. Sakarya'ya geldim, dedim ki bu kim lan, bu uçuyor dedim.
İlyas Tüfekçi de geldi.
Yok.
Yok, o dedi.
Kısa ve çabuk adamdı.
Ali Kemal Denizci.
Bravo, tebrik ediyorum. Ali Kemal abi. Rüzgar'ın oğluydu. Ali Kemal Denizci.
Hasan
Trabzon'du.
Şaş.
Yok. Öyle benim sürat anlayışım öyle değil. Yani insanlar böyle yok.
Dikine düşünürdü ama öyle değil.
Hayır, topla çabuk gidersin, evet. İçeri alırsın, bir daha çıkarsın, çabuk adamsındır, çabuk adımlar atarsın. Sürat, ben böyle koşan göreceğim. Ya mesela bunların süratli dedikleri insanlar, mesela Rıdvan Dilmen'le 100 metre yarış yapsalar, hepsi 20 metre fark yerler Rıdvan Dilmen'den.
Hasan Ali Kaldırım yok ya.
Ne yapıyorsun?
Zaten gülmüş onu söylerken bir de.
Gülmüş mü? Tamam, alay etmiş değil mi? Doğru. Alay etmiş derken hani ironi yapmış.
İroni yapmış.
Hasan Ali Kaldırım beni geçemez ya koşarken.
Koseçki diyen var.
Var. Ben Türk'ten bahsettim.
Evet. Sabri Sarıoğlu diyen var.
Ya hadi be abicim.
Gülmemiş bu defa. Öyle ciddi abi. Olamazsınız.
Yok. Ben öyle Sabri gibi 100 tane oyuncu sayarım. O süratte koşabilen eden.
Sinan Engin diyen var.
Sinan Engin de süratliydi. Evet. Doğru.
Bak, kimse yanına yaklaşamazdı diyor Mili abi, onu anlatır.
Doğru yani söylüyor. Sinan Engin de mesela çok süratli bir oyuncuydu.
Sarbi Reis. Sarbi yalnız.
Yok Sabri.
Emre Mor için ne dersiniz diyor.
Yok işte çabuk. Bak işte temin işte örnek verdiğim oyuncular. Emre Mor, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anlatabiliyor muyum? O mesela Yunus Akgül vardı. Değil mi? Leicester'a mı gitti yani Galatasaray? Evet, evet, şimdi bunlar hepsi birbirinin müdahili oyuncular. Kısa bu yere yakın çabuk adımlar. Kısa ve çabuk adımlar. Mesela öyle oyuncudan kopup gidemez bunlar. Anladın mı? Bunlar çabuk çabuk top kaçırırlar. Ufak ufak sağa sola sağa sola sağa sola. Ben uzayan giden adam bahsediyorum. Defansın arkasına top atıldığı an stopere 20 metre fark atacaksın bir anda.
Yabancı örnek gelmiş. Anelka demişler.
Tabii ki Anelka'nın şey zamanında. Ben
seni yıldızlara benzetiyorum. Onlar kadar uzak. Onlar kadar silinmezsin ama bir farkın var. Onlar milyonlarca, sen bir tanesin. Abdülkerim Durmaz.
Allah ver, ver şimdi. Kim o çocuk? Çabuk bana oğlum.
Bana bu, Şaban.
Şaban mı? Canım Şaban'ım benim. En sevdiğim.
Şaban'ı getirin bana.
En sevdiğim erkek ismidir Şaban.
Lazetic. Ya da yani hızlıydı ama tam değil.
Servet Çetin. Yani. Hocam okumayacaktım ama 3 oldu Servet Çetin diyorlar yani.
Ya hadi be yani abi. Tanktan bahsetmiş. Her neyse. Abi yabancı oyuncu demiyorum ben de zaten yabancı.
Sergen çok hızlıydı 92-93'lerde. Dobby Hasan. Bak Dobby Hasan da hızlı.
Abdülkader Keita demiş. O yabancı bir isimden.
Biz yabancı değil dedik ki bunlar yabancı.
Sercan Sarıyer'den Fener'e gelen Sercan.
Bravo. Bak Sercan. Bravo. Sercan. Süratliydi. Dobby Hasan. Doğru. Erdi.
Uğur Boral Sevilla savunmasını darmadağın etmişti. Uğur da hızlıydı.
Uğur da hızlı oyuncudur. Doğru.
Onyekuru. Evet. Ribery. Tamam. Yabancıları biliyoruz da hani yerli isimler. Kapattık bu konuyu. Tamam. Yerli isim çok konusu kapandı.
Sen gazı attın Veli. Sır diye insanlar.
Göbek bağından başladın.
Başladın. Süratli oyunculara geldin. Uçaklara.
Hocam bu arada göbek bağ konusu bitmedi.
Göbek bağ devam şey ediyor. Oho. Neler ne hikayeler. Göbek
bağ bir şey buldum. Dinletmek istiyorum.
Abi evet. Benim radyo golle olan göbek bağımı ne zaman kesip atacaksınız.
Mümkün değil. Onu gömdüm ben. Binanın altına gömdüm.
Sadece gömen ama Melih Şendil değilmiş. Dinleyelim bakalım.
Melih sorsana bize dinleyenleri.
İnönü'ye yazdığı mektuplar var. O mektuplar karıştırılarak temel atıldı. Sizin İnönü'ye mektubunuz ne olurdu?
Valla benim İnönü'ye mektubum olmadı. Bilmiyordum da öyle olduğunu. Ama benim İnönü'ye şöyle bir şey oldu. Çok yakın zamanda oldu. 20-25 gün önce oldu. Daha çimler döşenmemişti. Benim küçük oğlum Ali Rüzgar var 3,5 yaşında. Onun göbek bağını ben ta İnönü'nün yeni açılana kadar saklayacağımı söylemiştim. Sakladım ve burada annesi sol açığa onu bir gömdük.
Gömmüşler hocam.
Allah Allah Metin'e bak ya.
Hadi çıkışta İnönü'ye gidip sulayalım bütün şimdi sulayalım.
Dur ben çıkışta hemen Metin'i arayayım. Dur devre ben Metin'i arayacağım. Ya,
tabii canım
dur,
oradan.
Hocam dur, diyorum ama Beşiktaşlılık da mı önüne geçemez bunun diyorum. Geçemez dediniz.
Ya ben Metin'i.
Gömmemiştir dediniz ben ya Metin, gömer.
Ben Metin'i kendi şeyimi tanıdığım gibi tanırım.
Abdülkerim Durmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı devam ediyor.
Tam Offside Bayrağı devam ediyor. Radyo Gol'de canlı yayındayız. Abdülkerim Durmaz'la birlikte ve telefonda Türkiye, Orta Doğu ve Balkanların en yakışıklı yorumcusu Metin Tekin. Hocam nasılsın canım hocam?
Selamlar.
Yalnız o yakışıklı dedi mi benden sonra? Abdülkerim Durmaz'dan sonra desene o. Benden sonra.
Hocam İnönü'ye göbek bağını mı yavrumuzun gömdünüz?
Evet.
Peki
evet,
sonuç evet. Ne verdi? Mahsul...
Sol açığa gömdüm. Sol ön defans oynamasın diye sol açığa gömdüm.
Sol açığa?
Evet. Ya, solak çünkü benim oğlan solak. Sol açığa gömdüm. Sonuç maalesef ters ayakla oynuyorlar ya. yanlış yer tarafa göre herhalde şey yaptık. Vallahi gömdüm yapmayacağım bunu
yaptım. Ya Metin sen ne yapsan tersi çıkmıştır zaten. Metin bu konu nereden çıktı biliyor musun? Sen de şimdi şaşırmışsındır ne alakası var göbek bağı diye. Ya şimdi biz
hani sorsan futbol programıyız da.
Futbol programını açtık. Hani futbolcuların öyle hani totemleri olur dedik. Bilmem ne olur dedik. Olur mu dedi. Batıl.
Futbolcu mu olur? Futbol mu olur totemsiz yani?
Totemsiz olmaz değil mi? Ben de şöyle oldu. Ben dedim buradaki kardeşimiz var genç Berk dedi ki iyi de Beşiktaşlı yani seni de çok iyi takip ediyor genç olmasına rağmen Metin abinin dedi böyle bir şeyi var dedi benim hatırladığım dedi oğlunun dedi göbek bağını dedi İnönü statını yeni açılışında dedi oraya gömmüş ben dedim ki oğlum yanlış haber o dedim Metin Tekin hayatta dedim öyle batıl itikatlarla göbek bağmış gömmekmiş hiç öyle işleri olmaz dedim sonra beni He? Varmış demek. Ben seni yanlış tanımışım.
Totemcinin hocam, ben totemcin, sen o dönemde ben totemcin Allah'ı olduk ya, ister istemez öyle öyle olduk. Ya
sende ne vardı Metin abi, sende ne vardı totem?
Ya birçok totem vardı ya, bir saymakla bitmez. Bak çıkarken seremoni vardı ya, seremoni, solda dokun sağda dokun neler yaptık ya.
Ya ben tamam da.
Ben çok faydasını gördüm de oğlana yaramadım.
Rıza hocanın var mı Rıza hocanın?
Rıza hocam vardır ya, kesin vardır.
Ama spesifik böyle bildiğin bir arkadaşın.
Yok valla çok net bilmiyorum ama zaten totemlerin en büyük özelliği söylenmemesidir. Söylemeyeceksiniz. Bu işe yaraması için söylemeyeceksiniz.
Bak bu işin uzmanı. Evet sevgili dinleyenler, bir totem uzmanını dinliyorsunuz. Metin şu anda. Ya,
Metin. Abi bunu bilmesek de totemlerden anlıyoruz, öyle idare ya, ediyoruz.
Yalnız Metin seninki bu göbek bağı bölmek, yani göbek bağı bölmek. Benim de vardı mesela. Mesela Arap İsmail, bizim İsmail Kartal ayak burnunu yere vururdu anlamsız bir şekilde. Neredeyse ayağını sakatlayacak şekilde. Benim de ama
yere vursa iyi de bir de rakiplere vururdu hocam.
Evet. ama o totemden değil, kazmalığındandı. yok öyleydi.
Metin hocam, dinleyicilere sorduk da sana da hazır yakalamışken sormak istiyorum. Senin zamanında da seninle birlikte senin gibi en süratli isimleri bulmaya çalıştık da senin aklına gelen yerli isimler kimler? Çok hızlı futbolcular.
Ya tabii ki Rıdvan Dilmen.
Tamam. Evet.
Ben iki kişi söyledim. Benim dedim Metin Tekin, Rıdvan Dilmen. Diğerleri
Orhan Çıkırıkçı.
Bravo. O dinleyicilerimizden Orhan geldi. O da çok hızlıydı.
Evet. Evet.
Yani çok süratli oyuncuydu. Bilmiyorum Apo hocam da hatırlar ama başka kim vardı?
Eskiden yani, Ali
giderken daha iyi bilirsin.
Sen evet Ali Kemal abi. Tabii ben daha yaşlıyım değil mi? Onu da arada koydun ya. Onu da arada koy bakalım.
Giderken onlar diyor.
Ali Kemal abi vardı. Ali Kemal Denizci.
Tabii Ali Kemal abi de çok çabuk ve süratliydi.
Süratliydi. Evet. Ben burada çabukluğu hani insanlara diyorum ki, yani insanlar şimdi böyle kısa mesela yakın yere yakın oyuncular var ya, işte Yunus Akgül, Abdülkadir Ömür, efendim ana, bunları mesela süratli diyorlar. Ben diyorum kardeşim, siz diyorum Metin Tekin'le Rıdvan Dilmen'i seyretseniz bunlara dedim süratli değil, kaplumbağa dersiniz.
Aynen. Bunlar kız değil, yok. Ama onlar daha kıvrak oyuncular tabii. Oyuncu da kıvrakta ama biz, yani
ben süratten ben evet süratli. Evet, mesafe kat etmekten başlıyorum. Bunlar diyorum 1000 adım atarlar ama 10 metre yol kat ederler. Yani ben
stil meselesi
oldu. Evet. Mesela Tuncay Şanlı da süratliydi bana göre.
Tuncay çok bana göre çok zorlayıcı bir oyuncu. Devamlı evet. Devamlılık vardı onda. Evet. Biliyorsun yani. Arıyor, zorluyor. En büyük özelliği oydu bence de Tuncay Şanlı'nın.
Evet Metin'cim, seni fazla yormayalım. Ben biliyorum sen
programlar diliyorum.
Sağ ol. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Ben seni aydın, bilime inanan bir insan zannederdim. Sen bayağı gericiymişsin ya, bu köpek bağı bölmek, tavuk kanadı falan filan. Çok yanıldım. Ben demek ki insan 40 yıllık arkadaşını bile tanıyamayabiliyor.
Ya bu gizli kalsın hocam.
Evet, tamam, şu anda gizli. Şu anda gizli zaten. Biz bizeyiz. Tamam. Ama bundan sonra seni gördüğüm yerde ne haber gerici Metin diyeceğim. Bu ne lan bu? Ya bu abi, bu köpek bu abi. Hiç sana var ya. Çok şoktayım. Hadi kapatın. Ben hadi, yıkıldım. Hadi kendine
canım
iyi bak.
Hocam, bir cuma bekliyorum. Hocam, yemek yiyelim hep birlikte. Çok özledik seni. Valla çok sevinirim yani.
Çok iyi yayınlar.
Saygılar. Sevgiler.
Sağ ol hocam. Metin Tekin var ya. Bırak futbolculuğunu, zaten kaç tane Türk futboluna lakap almış değil mi, lakabıyla tanınan. Ben Metin Tekin deyince şu anda genç nesil, onu bilmeyenler bile Sarı Fırtına diyor.
Abi bak, Diyarbakır'a gittim.
Sarı Fırtına.
Trabzon'a gittim. Sivas'a, Malatya. Aklına gelebilecek nerelere seyahat ettik Metin Hoca'yla. Ya bu kadar saygın olmak çok abi, özel bir şey. Yani sadece Beşiktaşlılar değil.
İyi futbolculuk da değil.
Adam olmak.
Evet.
İnsan olmak.
Bak bir şey söyleyeyim sana. Metin Tekin'in özelliklerinin yarısı bende olsaydı. Tamam mı? Yarısı. Nasıl söyleyeyim sana, yolda yürürken parmak uçlarımda yürürdüm. Ben bir de hayatımda bunun kadar ya utanır, hala bak kaç yaşına geldi hala utanır Metin'i, mesela Metin'i methet, utanıyor, kızarıyor biliyor musun? Vallahi billahi, yani böyle sanki bir banka memuru gibi adam, senelerce hani banka memurluğu yapmış, emekli olmuş gibi yaşıyor. Yani onun yarısını etmeyecek adamlar, ben zamanında şöyle oyuncuydum falan diyor. Metin Tekin'den öyle bir şey hayatta duyamazsın. Ben onu bir kere bak, insanların gözünde senin dediğin gibi saygın o yapan şey. İnanılmaz mütevazi bir adam. Bak inanılmaz. Ben böyle bir şey görmedim. Ve kendinle dalga geçer. Yani ben mesela hayret.
Bir hafta yalvardım. Dedim ki hocam gözünü seveyim. Bir Beşiktaş maçında maç içi yorumcumuz ol. Ya ben ondan yapmayayım işte. Evet, evet, alışmış evet, şimdi evet, Önder evet. abiyle maç sonrası evet. yayınlar falan. Abi bir hafta yalvardım. Bir hafta sonunda tamam dedim, bak maçı da ben anlatacağım. Gel ikimiz birlikte gidelim. Kasımpaşa Beşiktaş maçına gittik. Ondan sonra bir de güzel yorumlar maç içinde, gayet böyle nerede girecek nerede çıkacak son derece olumlu. Dedim hocam işte ya bu ne oldu yani? İlk ve son oldu ama ondan sonra bir daha ya, hiç maç içi yorumuna girmedi. Maç içi yorumu sakat bir şey çünkü. Evet. Yani maçtan sonra ya da bir gün sonra yorum yapmak ayrı. Ama maç içinde o adrenalinle maçı seyredenlere bir şey anlatabilmek abi çok daha farklı.
Bir de Metin Tekin insan incitmekten, insan kırmaktan evet, onunla imtina çok ediyor. İmtina eder. Aynen. Bizim gibi değil. Biz mesela ben ağzıma geleni söylüyorum.
Yok.
Ha, şimdi bak Metin, bak öyle bir durum var. Şimdi ben mesela Fenerbahçeli futbolcuları kızınca çok eleştiriyorum, yerden yere vuruyorum.
O yapmaz Beşiktaş.
Evet. Şimdi mesela o zaman bana şöyle diyebilir insanlar, diyenler de çıkıyor. Diyor ki kardeşim bu yerden yere vurduğun adamlar senden 10 kat daha iyi futbolcular. Seni de biliyoruz biz zamanında falan derler. Tamam mı? Şimdi mesela Metin Tekin'e bu söylenmez. Yani Metin Tekin bugün Beşiktaşlı futbolcunun alayını yerden yere vursa, hepsine dese ki siz kimsiniz dese, haklı çıkar biliyor musun? Evet. Yani bugün Beşiktaş forması giyen hiçbir oyuncu Metin Tekin'in kapasitesinde oyuncu değil. Anlatabiliyor muyum? Onun böyle bir hakkı da var. Fakat yine de tek kötü böyle insanları incitecek yorum yapmaz, imtina eder. Bu da benim gözümde Metin'i başka bir yere koyuyor. Vallahi helal olsun. Yalnız bayağı Metin çok tahsilli de ama hala göbek bağı, toprağı gömüyor falan filan.
Nerelerden çıkarttı değil hocam, böyle, gördünüz mü?
Ya vallahi billahi. Hadi bakalım.
Abdülkerim Durmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı devam ediyor.
Efendim Offside Bayrağı'na devam ediyoruz. 40 dakika geride kaldı ama Metin Hocam'ın bir göbek bağıyla başlayan sohbetimiz Metin Tekin'in güzel bağlantısıyla da ve anısıyla da iyice depreşti. Fakat biz burada Abdülkerim Hocam diyoruz, Metin Hocam diyoruz. Hocalarımızı unuttuk Berk, bu ayıp da bize yeter. Öğretmenler Günü kutlu olsun. Bütün aa, hocalarımızın efendim. Önünde saygıyla eğiliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum anlayışı. Ya. Gerçekten o hocalarımız, canlarımız, ciğerlerimiz. Hala onları ararız, sorarız, hayatta olanları tabii ki. Ne olur bunu ihmal etmeyin. Çok güzel bir şey. Senin böyle ilkokul hocanın adını unutmazsın Abdülkerim abi. Ne kadar ilginç değil mi?
Evet.
Kaç yıl geçmiş
unutmazsın. Benim ilkokulda iki tane hocam oldu. Evet. İlk hocam kadındı. Bak mesela Ulviye
Hanım.
Ulviye Hanım'ı hiç unutmuyorum. Sonra 3. sınıftaydık biz. O ayrıldı, bir şey oldu, gitti. Bir adam geldi. Onu da hiç unutmadım. Günde 3 posta döverdi beni Tevfik Hoca. Bak Tevfik Hoca, onu da unutmadım. Onu da dayaktan dolayı unutmadım. Şimdi derler ki dayak, evet. Bizim zamanımızda
vardı.
Dayak vardı.
Vardı tabii.
Cetvelle mesela elimizi böyle birleştirirdik, parmakları birleştirirdik. Cetvelin keskin tarafıyla mesela vururdu. Bazen tokat atardı. Ben çok tokat yedim falan filan. Ama Allah'a şükür hiç dengemi falan kaybetmedim. Şimdi öyle diyor. Çocuğun psikoloji şimdi mesela çocuğa mesela fiske vursan çocuğun psikolojisi bozuldu diye.
Nasıl bozulmuyordu?
He, yandı bak biz psikolojimiz.
Ben eve gideyim. Rahmetli anneme diyeyim ki hoca beni
dövdü. Abi devden de
annemden. Tabii. Önce annemden yerim, akşam tabii. Da babamdan yerdim. Tabii.
Ya benim zırdeli olmam lazım. Çocukken yediğim dayakları düşünüyorum. Zırdeli olmam lazım. Şimdi birçok dinleyene göre de zırdeliyimdir. Yani bu Apo hoca sen normal. Derler yani Apo hoca sen normal misin falan diye. Anladın mı? Böyle bir şey yoktur yani.
Ben senin için hocadan dayak yedin mi?
Cetvel. Lazer tutardı. Biz okula lazer götürürdük. O zamanlar çok böyle popülerdi lazerler. Hatırlar benim neslimden olanlar. O lazerlerimizi alırdı, bizim gözümüzün içine tutardı. Üçten sonra bir tokat gelirdi bize mesela.
Ya şimdi şey. Yani şimdi annemiz babamız
öğretmeye çalışıyor.
Annemiz babamız biz öğretmenden bir tokat yediğimizde ya da cetvelle elimize vurduğunda annemiz babamız da gidip bunu söylesek, bir de dediğin gibi annemiz babamızdan Azar işitirdik.
Tabii canım, annem gider özür dilerdi hocadan.
Sen ne yaptın da öğretmen?
İşte ertesi gün hocadan gider beni, özür diler.
Evet, evet, bizim yaptığımız terbiyesizlikten gider. Şimdi anneler babalar gidip öğretmeni dövüyorlar. Sen benim oğluma vurdun diye mesela.
Şimdi bambaşka.
Ha be, şimdi diye.
Cimer'e şikayet ediyorlar.
Evet, biz şimdi
mesela
şiddete taraf değiliz, yanlış anlaşılmamış. Tabii ki çocuklara şiddet falan öyle tokattır, cetvelle vurmadır falan filan olmasın tabii. Anladın mı? Ama bunu da hani bizim annelerimiz babalarımız niye bunu mazur görüyordu bence?
Eti senin kemiği benim.
Evet, niye mazur görüyorlardı bu şeyi, tepki göstermiyorlardı? Çünkü şöyle bir anlayış vardı. İşte demin dedin ya, öğretmen kutsal. Yani öğretmeni öyle bilirlerdi. Öğretmen bir şey yapıyorsa benim oğlum, oğlan bunu hak etmiştir. Ben onun için oğluma bir çeki düzen vereyim. Anlatabiliyor muyum? Yani öğretmenlerin yanlış yapmayan. Ha şu şu da var. Allah'a var, bizim zamanımızdaki o anlattı ya, Ulviye Hanım falan. Öyle de öğretmen olduğuna pek inanmıyorum şu aralar. Her şeyin tadı kaçtı. Her şeyin kalitesi düştü. Ben eski doktorlar gibi doktorlar görmüyorum, kusura bakmasın doktorlar. Gidiyoruz, hemen diyor ki MR'a yürü, tomografiye getir. Elle muayene diye bir şey vardır biliyor musun doktorda, eski doktorlar? Yatırırlardı değil mi elleriyle, böbreğimi tutarlar, orayı tutarlar, baskı kurarlar.
Şimdi illa MR.
Kulaklarında sırtını dinlerler, o
stetoskop.
Stetoskopu takıp arkadan değil mi dinler. Şimdi var ya, ne dinliyor, senden muhatap bile olmuyor, elini bile sürmüyor sana, anladın mı? Öğretmenlerde
de değil de yani bir kalite
genelde
düşüş.
Öyle abi, genelde var, öyle evet. Öğretmenlerde de öyle. Ben inanmıyorum eski öğretmenler gibi öğretmenler olduğuna şimdi. Kusura bakmasınlar, Türkiye'de her şeyin kalitesi düştü. Dolayısıyla eskiye özlem olunur mu? Olunur kardeşim. Yani eskiye özlem olunur. Eğer dünya bambaşka bir yere gidiyorsa, ah ah, bugünün insanları 50 yıl sonra ah ah diyebilirler yani.
Ama öğrenci de çok değişti.
Değişti tabii, onu anlatıyorum yani.
Bir gün fakültede
öğretmene saygı vardı. Şimdi var mı? Neler yapıyorlar sınıfta?
Fakültede bir öğrencim almış iPad'e çekiyor beni. Video kaydediyor. Ne yapıyorsun sen?
Al işte.
Hocam dedi, not almak zor dedi, buna kaydediyorum dersi.
Abi kardeş.
Ya kardeş, şimdi o derste zaman zaman ona buna salladığımız oluyor. Kahkah kih kih gülmeler oluyor. Onun ben kayıt altına alınmasını ya da kamera kaydını istemiyorum.
Tabii.
Ya da başka bir öğrenci başka bir şey söylüyor. Dedikodu yapıyoruz diğer hocalarla ilgili vesaire. Yani çok değişti. Ne bileyim. Sen ödev verirsin ama hocam ne kadar geri kafalı bu artık, ödev mi kaldı? Kaldı abi, ödev önemli bir şeydir.
Tabii ki canım ya, insana sorumluluk hisse, sorumluluk şey hadi. O, yalnız sen programın başında öğretmenler gününü kutlamayı unuttun.
Unuttum.
Unuttun, şimdi yaptın. Ben öğretmenlerimizin bir gönlünü alayım. Bana 10 saniye müsaade et.
Estağfurullah.
Öğretmenim, canım benim, canım benim. Seni ben pek çok, pek çok severim. Sen bir baba, sen bir ana, her şey oldun artık bana. Bunu bütün öğretmenlere gönderiyorum.
Öğret ve nihayet yurda yaralı bir insan.
Devamını sen söyle. Okut.
Öğret ve nihayet yurda yararlı bir insan et.
Bravo, evet, sonu da böyle bitiyordu. Ama büyük kısmını ben söyledim Meli.
Tamam canım ya.
Hemen arkadan.
Sen zaten Metin Tekin bağlantısından sonra bir
bütün
tavırdasın bana.
Ama yok, bütün
Türkiye, Orta Doğu ve Balkanların en yakışıklı yorumcusu
şimdi
dedim.
Şimdi bu öğretmenim şarkısını ben söylüyorum. Fakat son noktayı sen koyuyorsun. Bütün alkışı sen oluyorsun.
Lanet olsun.
Ben buna lanet olsun. Katlanamam. Katlanamam. He, ah Meli'ye gitti alkış. Bak en son. Ah Meli Şendil'e alkış. Meli Şendil'e alkışlar yağıyor.
Hay estağfurullah. Var mı reklamın?
Seni ben pek çok, pek çok severim. Sen bir ana, sen bir baba. Her şey oldun artık bana.
Şarkı için Alpi ve arkadaşları YouTube kanalına teşekkür ediyoruz.
Evet,
sağ olsunlar. Yani efendim aslında bu bir futbol programı.
Çizgi film.
Yanlış anlamayın, kanal değiştirmeyin.
Çizgi filmden alındı.
Ya hadi be abi, cuma günü eğleneceğiz ya. Aa.
Eğleniyoruz tamam. Hocam.
Evet. Tamam.
Yeter oğlum, bize eski yaşatmışı geçmiş. Evet. Evet. Gel. Milli maç bu ara söylüyorum baba çok güzel oldu değil mi? Çok iyi oldu, harika oldu. Hem hazırlık maçı müthiş oldu. İstediğimizi de aldık, grup lideri olarak da tamamladık. Şahane bir şey oldu. Moral dolu bir hafta geçirdik değil mi?
Güzel.
Şimdi artık en sevdiğim olaya geçelim. Kaos.
Var.
Kaos. Var. Bayılıyorum. Kaos. Bak daha hakemler açıklandı, kaos başladı.
47 dakikada anca geldik buralara.
Kaos. Ne?
47 dakika.
Tabii ben herkese söyleyeyim. Geçen pazartesi Fırat'ı bir yıldır ilk kez bu kadar stressiz gördüm. O kadar rahat, o kadar keyifli program yaptı ki Fırat Aydınus.
Lüt maçlar yok diye mi?
Ha, çünkü küfür yemedi. Neresi küfürüyor.
Kim?
Fırat.
Alışıktır Fırat.
Ama
ya.
Alışık olması ayrı bir şey ama.
Hakem ya, kaderi baba.
Yorumculuktan alışması ne kadar yani.
Ama hakem. En kolay hakemler için abi, yalan mı? Görev yaptığı sürece değil mi? Neler iyi.
Abdülkerim hocam öğretmenim ol, döv beni. Heykeli dikili dikilesice yüce insan.
Allah Allah. Vay vay vay.
Tamam, şu göbek bağını bırakın ne olur. Tamam, hala göbek bağı kestik onu. Tamam.
Metin Tekin'e kadar gittik. Tamam, orada zirvede bitirdik onu.
Tamam. Öğretmen. Öğretmen dendi mi ilk aklımıza gelen ilkokul öğretmenidir. Ama benim aklıma Mahmut Hoca geliyor. Rahmetli Münir Özkul.
Değil mi?
Münir Özkul. Mahmut saygıyla. Evet. Rahmetli. Abi sizleri severek dinliyorum. Avcılardan Savaş. Okulda öğretmen diş macunuyla fırça almamızı isterken biz kola kutularını toplayıp satarak sadece fırça alabilen bir nesildik diye iyice damar yapmışsın. Vay canım be. Kardeşim.
Biraz da ben yapayım.
Ha, bu şarkıyı koymadım. Vay be. Kopya çekiyormuşsunuz. Çektirtmem.
Maç yapacakmışsınız.
Yaptırtmam. Arka kapıdan kaçıyormuşsunuz. Kaçırtmam. Benim adım Mahmut Hoca. Canım hocam benim.
Abdülkerim abim, senin de öğretmenler günün kutlu olsun. Çakma yorumculara futbol anlatmayı sen öğrettin. Bak nasıl seni ya. Vay ya.
Ama gerçek doğru söylemiş çocuk. Tabii.
Abi program öncesi astrologlar hakkında düşüncelerini söylemedi hocam.
Çok kıymetli insanlardır kendileri. Yani değerli buluyorum.
Boş yapmayın, Aybüke öğretmen öğretmenler gününde şehit edildi. Yani bu niye şimdi biz boş yapmış oluyoruz?
Yo, ben anlamadım. Her neyse olsun. O kardeşimizin de
rahmetlanıyoruz.
O kardeşimizin de boş yapma hakkı olmuş. O da öyle doldurmuş. O da boş yapmış.
Peki. Karagümrük taraftarı olarak stat neden yapılmıyor diye soruyor.
Evet.
Bilgin var mı hocam?
Vallahi bilmiyorum, Süleyman Hurma bu konuda var ya, adam uğraşmaktan soyadı gibi oldu, hurma gibi oldu adam. Yani oraya başvurdu, buraya başvurdu, her yere başvurdu. Ne hikmetse olmuyor, hala Karagümrük halkı ta kalkıyor her hafta senelerdir o semtten. Ta Olimpiyat statı denen o enteresan bir yere gidiyor.
Trakya'ya gidiyor.
Resmen evet, deplasman yaşatıyorlar Karagümrük taraftarına. Yani hayret. Karagümrük'ün göbeğinde sağ var, oynayamıyoruz. Ama Pendik'te Vefa statının yarısı kadar olmayan bir Pendik statında lig maçı oynanabiliyor, Süper Lig maçı. Orada da evler var.
Orada da balkonlar VIP.
Evet, orada da var. Yani Karagümrük statında da evler var. Ne olmuş? Yani hani Karagümrük statında oynatmıyorlar. Çok enteresan.
Abdülkerim Vurmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı devam ediyor.
Evet, Offside Bayrağı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Berk, senin kafanda bir soru vardı hocama.
Abdülkerim hocam, Karagümrük Fenerbahçe maçları size ne hissettiriyor? Nasıl izliyorsunuz? Biraz kimi onu tutuyorsun? Hatırlayalım mı tekrar?
Evet, doğru söyle. Kimi tutuyorsun?
Aynen. Evet evet. Bu bana hep sorulan bir soru. Hiç de bunun tam net cevabını vermem. Hep ortadan tek böyle bir kurum.
Tamam, kapatalım. Diğer konuya geçelim.
evet öyle yaparım.
Fred oynayacak mı bu hafta?
Evet öyle yaparım. Çünkü dediğin gibi ne hissediyorsun diyorsun ya. Şu hiç sadece şunu söyleyeyim ne hissettiğimi. Hani şimdi bir babasın Melih'ciğim. İki tane oğlum var. Yaşları da aynı hemen. Bir yaş arayla. İkisi de basketbolcu oldu. Ayrı ayrı takımlarda oynuyorlar. ve karşılıklı oynuyorlar. Hangisinin kazanmasını, eve mutlu gelmesini istersin?
Hele düşün ki biri kazanırsa şampiyon olacak, diğeri kaybederse ligden düşecek.
Evet abi, hangi oğlunun,
hani o maça gitmem.
Hangi oğlunun sevinmesini istersin ya da
gitmem
öbür,
o maça.
Değil mi?
Gitmem.
Hani nasıl bir duygu olabilir? Şey gibi düşün işte, böyle bir durum yani. Onun için ben de dediğin gibi yapıyorum. Mesela maç ne yapıyorum? Mesela Fenerbahçe şampiyonluğa çıkıyor. Karagümrük'ün hiçbir ligde iddiası yok. Karagümrük kazansın falan. Anlatabiliyor muyum? Şey, Fenerbahçe kazansın.
Bu hafta kim kazansın?
Fenerbahçe kazansın.
Bu hafta daha ligin başı. Daha çok.
Senin hocamdan manşet alamayız bu hafta.
Evet. Yok, buradan dalma. Buradan bir şey bulamayacaksın.
Yani karnım ağrıyor zaten.
Hocam Fred'li Fenerbahçe, Fred'siz Fenerbahçe. Oynayacak mı, oynamayacak mı? Ne diyorsun?
Bir kere Fred'li Fenerbahçe benim için telefonu hani böyle şarjı %9 kaldı. Şarj düşüyor ya %9'a falan. Telefonun. Hı hı. Telefonda böyle bir solma oluyor. Biliyorsun değil mi? Ekran kararıyor. Hı hı. Böyle.
Güç koruma moduna geçiyor.
İşte o Fenerbahçe'nin fletsiz halini ona benzetiyorum. O telefon gibi. Ne zaman şarjı takıyorsun telefon eski parlaklığına kavuşuyor değil mi?
Evet.
İşte onu da fletli Fenerbahçe'ye benzetiyorum. O telefonun ışıl ışıl görüntüsünü.
Fret şarj aleti yani.
Evet.
Powerbank.
Aynen. Powerbank. Fenerbahçe'nin powerbank'i. O kadar önemli yani. O kadar önemli olduğunu gördük zaten şu oynamadığı dönemde. Fenerbahçe takımı Fred oynamadığı dönemde Adanaspor maçını mesela fena mı oynadı? Çok iyi oynadı bana göre. Ama böyle bir Fenerbahçe takımı Fred varken böyle bir kıpır kıpır bir takım görüyorsun sahada. Kıpır kıpır. Hani takımda böyle bir temposu yüksek. Tık tık tık tık falan çabuk oynayan bir Fenerbahçe. Fred gittiğinden beri Fenerbahçe'de böyle bir enerji düşüklüğü var. Fred'in acil gelmesi lazım, dönmesi lazım. Tuhaf olan şu, geçen hafta Fred Adana Demirspor maçında oynar mı, oynayamaz mı, oynayacaktı, bir denediler, dur ya iyi ama risk etmeyelim dediler. Arada 10 gün ara, 12 gün ara var değil mi? Kesin Fred dönüyor dediler. Şimdi 2 gündür yine baktım, millet kıvırmaya başladı. Riske edilmeyebilir. Hoppala, Adana Demirspor maçından önce böyle diyordunuz.
Sağlık ekibi eleştirisini.
Bu 12-15 günde. Ben sağlık ekibi eleştirisini haklı bulurum, buluyorum da. Ben zaten dikkatimi çeken şey şu. Bunu şeyde de söyledim. YouTube programımda söyledim, Vole'de. Bu Ertuğrul Karanlık diye bir şey var. Doktoru
doktor,
var Fenerbahçe'nin, evet. Kulüp doktoru. Bu adam ne zaman Fenerbahçe'de görev alsa, bu galiba ikinci gelişimi ne, üçüncü gelişimi ne, bu arada gitti Beşiktaş'ta falan da yaptı. Soyadı gibi çöküyor Fenerbahçe'nin üstüne. Karanlık.
Ya, ama nereden bilebiliriz ki yani abi, hocanın hatası işte, olduğunu?
İşte Melih'ciğim, ben hatası var demedim. Zaten işte YouTube programında da şunu söyledim. Belki de adam bu işin Türkiye'deki en iyisi.
Ha, Twitter'da sordular, sizce bu hoca iyi mi? Nereden bileyim abi?
Evet yani.
Ben fizik tedavici miyim, ortopedist miyim, nereden bileyim?
Abi işte ben de aynısını söyledim. Dedim ki Türkiye'nin en iyi kulüp doktoru belki de bu adamdır. İhtisas sahibi. Ben bilmem, ben tıp adamı değilim. Adam kariyerli bir adam olmasa Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de yaptırırlar mı adama? Fakat ben futbol taraftarı gibi düşünüyorum. Ben gördüğüme basitiyle düz taban diyorum, uğursuz, ayağı iyi değil bu adamın diyorum Fenerbahçe için. Bu Fenerbahçe'de görev aldığında hep böyle olaylar oluyor. Fenerbahçe'de böyle garip garip sakatlıklar oluyor, üst üste geliyor. Ki bir anda oldu bu, biliyorsun değil mi, üst üste geldi.
Ya ve, ama hocam sakatlıkların abi, sebebi teknik direktör de olabilir.
Abi tamam da
futbolcunun kendine bakmaması olabilir.
Tamam da bu sakatlığı da iyileştirecek biri olacak. Yani niye Fenerbahçe'deki sakatlıklar bu vatandaş varken, bu doktor bey varken mesela 5 hafta sürüyor. Ya millet 1 hafta sürüyor, sürmüyor ya da sakatlık daha önemlidir falan. Ben de diyorum ki bunlar denk gelmiş olabilir diyorum. Bazı adamın öyledir şansı. Bu adam öyle yani, bu adam olmuyor kardeşim, olmuyor. Yani insanlar sakatlanıyor. İşte iğneyle 4 maç üst üste oynuyor Icardi mesela. Seninki diyorlar ki 10 gün sonra hazır olacak. Milli ala çok iyi geldi, olacak. Hala olmuyor. Dur bakalım. Ben bundan çok rahatsız oluyorum. Açık net söylüyorum.
Ama hocam bence, tıpta hastalık abi, ben, yoktur. Hasta vardır. Yani abi, belki Icardi'nin fizik yapısı, mental yapısı çok daha iyidir. Fred'e göre şu an ikisinden bahsediyorsak. Fred'in sakatlığı başka bir yerde, başka bir problem. Daha uzun süre iyileşen bir yerde olabilir.
Ya Melih'ciğim zaten ben sana aykırı bir şey söylemiyorum ki. Ben zaten adamın diyorum ki belki de adam Türkiye'nin en iyi uzmanıdır bu konudaki. Fakat benim söylediğim şey şu.
Tesadüf mü?
Evet, tesadüf. Karanlık yani, bu adam karanlık yani, karanlık gibi çöküyor kardeşim. Yani bu adam ne zaman Fenerbahçe'de görev aldığında sakatlıklar çoğalıyor. Hadi çoğalsın, başka şeylerden olsun. Futbolcu hatası, teknik direktör hatası. İyileşmeler de tuhaf oluyor. Adama denk geliyor demek.
Belki de riske yani, girmeyi sevmeyen.
Bilmiyorum belki. Evet, denk geliyor demek kardeşim. Yani Fenerbahçe'deyken böyle oluyor. Ben gördüğümü söylüyorum. Gördüğüme bakıyorum. Ben taraftarım. Bilmem ben, o adam eksik mi yapıyor, yanlış mı yapıyor? Belki de bu işin en güzelini o adam yapıyor. Tamam, kabul, ama hep böyle üst üste gelince de falan deriz futbol taraftarı. Ben de hocam, futbol taraftarıyım. Dur diyorum kardeşim.
Ben hocam anladım. Hocam onun dönemine mi denk gelir hep?
Hep onu evi adamın
soyadıyla da gazetecilik yapıp manşet atıyor.
Evet abi.
Karanlık işler.
Ya diyorum kardeşim, bulut gibi karanlık bulutlar çöküyor Fenerbahçe'nin üstüne sakatlık açısından. Bu doktor görevdeyken. Hani ben derler ya, bir şey olur bir evde mesela, bak üst üste olaylar giderken mekan değişikliğinde fayda vardır. Halbuki ne alakası var oturduğun mekanla başına gelen kötü olayların? Tedbirli mekanda ferahlık vardır. Bir yer değiştir derler. Anlatabiliyor muyum?
Senin parkın oradaki taşlar toplandı mı?
Yok.
Hala.
Ulan nereden nereye geldim?
Bir saat başı vereyim, dur bir saat başı vereyim.
Yani be, ya bir ayak. Bir ayak değil.
Belediye başkanı bağlanacak.
Metin mesela Melih. Mesela ben okey oynasam. Bir buçuk saat sen benim yanımda otursan. Beni seyretsen. Ben de bir buçuk saat bir el açamasam okeyde. Derim ki Melih bir ayak değiştir ya.
Umursuz.
Evet. Halbuki ne alakası var? Ertuğrul Karanlık'ta bir ayak değiştirsin kardeşim. Ondan başka Türkiye'de kulüp doktorluğu yapacak insan yok mu? Belki öyle bir adam ferahlık getirir ya.
Abdülkerim Vurmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı devam ediyor.
Abdülkerim abiye selamlar demiş. Herkes Fred'e bağlıyor Fener'in puan kaybını ya. Ama ben öyle düşünmüyorum. İsmail Kartal çok yüklendi. 10 maç düştü takım.
Yok ben ona da
Müjdat.
Ben Müjdat, Fred'e de bağlamıyorum. Senin dediklerine de bağlamıyorum. Sadece Fred değil ki. Takımın iki stoperi, ikisi birden yok. Hem Beko hem Ciku. Sonra Adana Demirspor maçında İsmail Yüksek de yok. Zaten Ludogorets mağlubiyetinde 8-7-8 kişi yok. Hem de rotasyon yaptı. Hem sakatlar var, hem rotasyon yaptı. As oyuncuları da oynatmadı. Adana Demirspor maçında 4 tane oyuncu yok. Fred, İsmail Yüksek göbekten. İki de arkalarından Beko Ciku. Yani insaf yani. İnsaf.
Kadıköy'den Cihan. Melih abi, yıllardır şoförüm, İstanbul'un trafiğini çekiyorum. Radyo gol yokken yollar çekilmiyordu. Abdülkerim abi ve sizleri dinlerken bir bakıyorum yol bitmiş. Teşekkürler.
Yolun
radyo
açık
gol
olsun.
Demiş.
Yolun açık
Cihan'ım,
olsun.
Yolun açık olsun. Yaya geçidinde duruyorsun değil mi? Yayalara yol veriyorsun. Harikasın. İngiltere, Türkiye, Çekya, İtalya. Benim grubum bu. Apo abi ne dersin?
Ne? İngiltere?
Türkiye, Çekya, İtalya.
Ya bizi yakmışsın oğlum.
Yaktın vallahi.
Yakmışsın bizi be oğlum ya. Sen İtalya dördüncü grupta diye şey mi bakıyorsun? İtalya dördüncü grupta ama İtalya öyle bir milli takım ki o birinci gruptaki takımların yarısını yener vallahi. Belki de tamamını da yenebilir.
Melih abi kolay gelsin. Ben böyle bir futbolcu olmadığı zaman takım düştü lafına acayip tutuluyorum. Ya bir futbolcuya bağlı 10 tane adam. Eskiden Fenerbahçe'de Alex için de bunu söylerlerdi. Galatasaraylı Ozan İstanbul'dan.
Ya Ozancığım, bir futbolcu düştü değil. Biz Fred'in ne kadar önemli olduğunu abartılı bir şekilde anlatıyoruz. Abartma sanatı diye bir şey vardır edebiyatta, değil mi? Abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. Tabii ki Fred'in yokluğundan olmuyor. Aynı zamanda Ceko, Beko, Ciku, iki tane stoperin yok. Önünde Fred yok. Son Adana Demirspor maçında bir de İsmail Yüksek de yok. Bütün bunların olmayışıyla diyoruz. Fred Lig'e hepsi.
Omurga bozuldu.
Tabii
diyorsun.
Ki yani iki stoperin oynar. İsmail Yüksek bir tek Fred oynamaz. Evet, takımda düşüş var Fred yüzünden demeyiz. biz Fred'in ne kadar önemli olduğunu abartma sanatını kullanarak izah ediyoruz.
Abdülkerim abi, futbolculuğunda Arda Turan gibi hiç para kaptırdın mı?
Arda Turan kadar param olsaydı kaptırırdım ama hiç o kadar param olmadı benim. İlk soru o, yani ilk şey cevap öyle. O kadar param olmadı. O kadar param olsa para kaptırır mıydım? Zannetmiyorum. Ben 200 lira mı bile kaptırtmam. Ben cebimde 200 lira varken bu radyo gole geliyorum ya, elimi kot pantolonundan çıkarmıyorum. Parayı tutarak gelirim ben. Düşer müşer Allah korusun 200 lira 200 liradır.
Doğanlar falan.
Cepçiler var burada, doğru söylüyorsun. Bak cebimi, elim cebimde program yapıyorum. Yanımda Melih oturuyor.
Abdülkerim hocam, bir takım çalıştırsanız, yanınızda Arda ve Kenan olsa tercihiniz hangisi? Ali Durmuş.
Nasıl yani? Yanımda nasıl?
Yani sen hocasın, kulübede o ikisinden hangisini oynatırsın?
Bir tanesi kanat oyuncusu, forvet oyuncusu. Arda Güler daha çok forvet arkası ve orta saha oyuncusu. Tabii ki ben Arda Güler'i daha, Arda Güler'le Kenan'ı hayatta kıyaslamam. Arda
Yeni Güler, Bosna'dan başka Cavit, bir model. Arda en çok Güler. Reklam bugün oluyor. Abdülkerim abinin kıymeti bilinsin.
Vallahi mı? Cavit burayı mı araştırıyor?
Yok, öyle her gün oluyor. Hiç öyle bir şey yok. Hayır.
Yok cahil.
Abdülkerim abi, cahil, sabah 8 akşam 5 çalışsan olmaz mı? Başka türlü trafik çekilmiyor İstanbul'dan İbrahim.
Ne yapayım akşam?
Abi yolda insanlar seni dinlesin diye sabah 8'de başlayacağız. Akşam 17'ye kadar devam edeceğiz.
Tamam her biz de... Tamam biz de 18-20 arasında Abdülkerim abi tekrarını
kardeşim duyuyoruz. Kardeşim isterse, bu kardeşim istemiş madem, bana da evet kabul ediyorum. Tamam
İbrahim, şimdi İBAN'ını atıyorum ben Abdülkerim abinin. Siz anlaşın, ben yayını açayım size.
Yok ben vallahi ben İbrahim gibi var ya, buraya binlerce mesaj gelsin. Ben sabah 8 akşam 5 5'e kadar, sabah 8'den akşam 5'e kadar burada program yaparım.
Tamam, Doğan Öncel'de de devam ediyoruz o zaman.
Öderim kardeşim, ben öderim. Yeter
sizlere
ki...
bir tavsiye. Dinleyenler. Anadolu'dan futbol magazin, basketbol, voleybol özel yayınları, geçmiş maçların anlatımı. Ya geçen gün ne buldum biliyor musun
ne
hocam?
Ne buldun?
Evde bir şey ararken 1992 yılında Old Trafford'da anlattığım 3-3'lük Manchester United Galatasaray maçını... Ama kaset, bildiğin o kaset vardı ya, teyp çalarlar eskiden, kaset çalarlar.
Evet.
Şimdi biz 3 gündür Berk ile bunu nerede çevirebiliriz bunu araştırdık.
Bulduk.
Berk bir yer buldu. Bugün gidecek, onu dijital ortama aktaracak. Ondan sonra onu yayınlamayı düşünüyoruz.
Hadi bakalım.
Ta 92 yılı.
92.
Şimdi kaset çalar var mı mesela senin evinde?
Yok.
Sen kaset çalar hiç... Dinledin
denk
mi?
Denk geldim.
Şimdi mesela kaydettin mi böyle radyodan bir şey
çocuktum,
falan?
Çocuk.
Onları bilmiyorsun.
Denk geldim ama biliyordum. Bu ne böyle ya dediğim şeyler.
Bilmiyorum mesela. Bilmiyorum. Böyle radyodan biz kaydederdik ya böyle kırmızıyla şeye basarsın
yazık
aynı anda.
İşte biz de bu bebelerle.
O da bize
bu...
diyor yazık diye.
Diyor.
Niye kaydediyorsunuz şey?
Niye öyle bir şey olsun ki yani? Öyle
kayıt ne yani diyor bize.
Öyle diyor mu lan?
Mesela az önce çok güzel bir kısım
böyle
vardı.
Kalemle sarardı.
Kalem tabii.
Sarardı şeye. Sıkışırdı. Allah kahretsin.
Kalemle düzeltirdik. Evet, içine sokup tükenmez kalemle çevirirdik. Aa, onun tadı başkaydı ya. Deli misin?
Ben böyle sen? Filmler çıkardı küçük kahverengi.
Hadi sen girme oğlum bu konulara. Tamam. Baş kafan karışık.
Sen mesajlara bak. Sen niye telefon almıyorsun bugün? Senin ne bu tavrın? Niye böyle bir tavrın var senin dinleyicilere Berk?
Dinleyenlerimizden talep biraz daha çoğalırsa alırız.
Hadi bakalım telefon almaya başlayalım. 0212 273 10 10'dan telefonlarınızı bekliyoruz. Abdülkerim abim sizlerin sesini duymayınca kendini iyi hissetmiyor. Özellikle bir de böyle yayında bağlanıp da hocam canımsın, bir tanemsin, sensiz çekilmiyor falan. Bayılıyor, ölüyor orada böyle.
Ne yapayım,
yağları eriyor hocam.
Ama ben çok açık sözlü adam değil miyim? Sana ilk geldiğimde ne dedim? Benim zaafım dedim. Bu zaafım.
Aynen öyle.
Zaafımı söyledim. Benim zaafım bu. Birisi beni met etti mi? Ben inanılmaz hoşuma gidiyor ve şey oluyorum, motive oluyorum.
Hadi
ben...
bankacılar arayın, met edin Abdülkerim abiyi. Bütün bakiyeyi sizin şubenize yatırsın.
Gene birilerine sallıyorsun beni galiba da. Aman abi para koy.
Ya dün Ümit'le konuştuk da. Yazık. Yani Ümit şey dedi hocam.
Ne dedi?
Ya biz futbolcular çok saf insanlarız dedi. Takım arkadaşına hep güvenerek bir meslek hayatı devam ettirdiğin için. Hani takım arkadaşın oraya para yatırdıysa ben de düşünmeden yatırırım dedi. Hele bir hocan yatırdıysa dedi daha da böyle sürü psikolojisi.
Vallahi.
Yani Ümit Karan'ın öyle bir yorumu oldu. Vallahi. Tabii sizin zamanınızda böyle şeyler yoktu hocam yani.
Yok ben
ne bu kadar para vardı?
Tabii bir iki bir de bu insanın kendi yapısıyla ilgili bir şeydir. Tamahkar olan insan vardır, değil mi? bir de gözü doymayan, hiçbir şeye tamah etmeyen açgözlü insan tipi karakteri vardır. Bunun öyle takım arkadaşlarıyla falan ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Benim takım arkadaşlarım vardı futbol oynadığım dönemlerde. Gözü doymayan takım arkadaşlarım da vardı. Daha o yaşta yatırım yaparlardı. Arsalar, araziler, şu arsayı alayım, futbolu bırakınca şöyle artar falan filan diye.
Ben bunu anlayabiliyorum.
Böyle iş adamı gibi kafası çalışan futbolcu arkadaşlarım da vardı. Bir de benim gibi salaklar da vardı.
Estağfurullah.
Ya, tabii nasılsa aman kazanıyoruz. De boş ver yarını, ye iç, bak dalgana diyen benim gibi insanlar da vardı. O kimle vardı? Ben neye takım arkadaşım arsa alıyor, para yatırıyor, bankadan faiz çekiyor, dur ben de yapayım falan. Hayatta demem, şimdi de demem. Hiçbir zaman da demeyeceğim ölene kadar da. Ben gözü tok bir adamım. Kazandığımla 3-5 neyse yarın 1'e düşer. Öbür gün 7'ye çıkar. Bazen hiç olmaz. Benim öyle devrelerim çok oldu. Futbolu bıraktıktan sonra. Antrenörlük yaptım. Orada işsiz kalıyorsun değil mi? Ya ne yapalım? Yani öyle olur ve ben buna tamah ederim. Ama ben öyle gözüm aç, üçüm var. Dur şunu şuraya vereyim, oradan da bana ya emeksiz bir para gelsin, işte faiz dediğimiz şey o, indireyim niye daha çok olsun, nereye kadar durmak bilmeyen bir insan olursan yaparsın. Ama Allah'a çok şükür kazanıyorum, hem de ülke şartlarında milyonlarca insanın kazandığından çok fazlasını kazanıyorum futbol sayesinde deyip şükretmek vardır. Şükürsüz insanlar böyle olur. 13 vereyim 53 olsun bir 2 ay sonra. Anladın mı öyle? Yok öyle yani.
Vergi ben boyutu
öyle...
var abi. Ha, 1 milyar 300 milyon liradan bahsediliyor total para. 1 milyar 300 milyon lira. Bunun vergisi nerede abi?
Hayır bunu alıp da bizim Ümit Karan'ın dediği gibi biz futbolcular cahil adamız falan filan. Ne alakası var? Bu cahiller falan bunu yapmaz. Şeytanlar bunu yapar. Şeytan. Oradan nasıl diyor faizi alırım, nasıl daha yükseltirim, anladın mı? Ne cahili?
Saflık değil diyorsun.
Saflık değil, şeytanlık, tam tersi. Saf adam, cahil adam bizim gibi düşünür. Bugün varsa Allah'a şükür, yarın yoksa yine Allah'a şükür. Böyle ortalama vasat bir hayat yaşayacaksın. Ben iyi yaşıyorum, daha da iyisi. Olmaz öyle ya, olmaz. Olmaz. Onun için ben onlara cahil, ah kafası basmadı, ah benim zavallı oğluşum diye demem. İyi oldu derim, iyi oldu. Allah gözünü toprak doyursun derim. Her kimse o, ister futbolcu olur, normal insan olur, iş adamı olur. Allah gözünü toprak doyursun derim ben. Öyle, ay oğluşum, ah canım gitti. Cahil işte çocuk, ne yapsın? Ne cahili be? Şeytanın önde gidenleri öyle şeyler düşünür. Ben hiç bana ümit...
Vay be Abdülkerim hocam doluymuş bu konuda.
Hayır şöyle yani ben... Ya bu konuyla ilgili değil ha, ben bu konu kim kaç para yatırmış, kimler yatırmış hiç umurumda bile değil benim. Mecbur önüme düşüyor da okuyorum. Ben genel hayattan bahsediyorum. Bunu yapan benim kapı komşumsa ona da böyle söylüyorum. İyi olmuş. Allah gözünü toprak doyursun. En yakın arkadaşlarıma diyorum ben. Parası var, biraz biriktirmiş, yıllarca çalışmış, Karagümrük'te bir arkadaşım. Gidiyor böyle bir avantadan bir işe giriyor. Sonra diyor ki battım apa abi diyor. Bat diyorum, yerin dibine gir. Ne istedin? Ne yapma? Yani ne işin var senin bu işlerde? Niye sen helal olmayan paranın peşindesin? Ben dünyayla ilgili konuşuyorum. Bana ne bu zatlarda?
Peki dünyaya dönelim. Zeytinburnu'ndan.
Bu parasını kaptırmış denen zatların yine servetleri senin benim o 300 katıdır.
Ya tabii canım.
O neleli vardır hala. Onun için... Ben
Allah sağlık versin.
Aynen öyle kardeşim.
Yani derler ya kanunuya kalmamış sana mı kalacak?
Hiç be abi ne bir de yiyeceksin ya. Yani. Çok paran olursa havyar mı yiyeceksin? Gözü ye.
Hadi biraz yedin sonra.
Sonra ne olacak sonra. Yani? Zaten havyarı da 10 dakika sonra çıkarıyorsun yani.
abi bak köpekler bile mesela karnı toksa yemiyor biliyor musun?
Ya yok be kardeşim ya.
Bak, köpeklerden bile öğrenmemiz gereken o kadar çok şey var ki. Hayatım. Hani bir yediriyorsun mesela. Sonra bir şey daha böyle hani pişti hadi ondan da vereyim diyorum mesela. Almıyor, yemiyor. Çünkü diyor ki ben tamam diyor bu kadar. Zeytinburnu'ndan Coşkun. Abdülkerim abi kariyerinde hiç Zeytinburnu stadında maça çıktın mı diye merak ettim.
Abi ben Zeytinburnu Coşkun oğlum bir araştırsana Zeytinburnulusun. Ben Zeytinburnu'nda futbol oynadım bir sene ya. İkinci ligdeydi, şampiyon olduk, Süper Lig'e çıktık Zeytinburnu'yla biz.
Yenibosna'dan Kadir, bu para muhabbetinde bugüne kadar en net konuşan Abdülkerim Hoca oldu. Boşuna sevmiyoruz.
Ya ben bu ilgiyle hani bu vesileyle konuşmuyorum. Benim dünya görüşüm bu. Ben böyle alengilli yollardan, emek harcamadan oturduğu yerde para kazanan adam kimse, her kimse o benim için yanlış insandır. Anladın mı? Emek yapacaksın. Bir şey yapacaksın. Bir şey. Bir çaba göstereceksin.
Melih Bey, Abdülkerim Bey, Kocaeli'nde sizinle kahve içme imkanımız olur mu? Benan.
Niye Kocaeli'de?
O orada.
Ha, o orada, biz oraya. Tamam, olur.
Apo babam, seni çok seviyorum baba. Şampiyon cimbom. Kartal Spor'a hoca ol artık.
Kartal Spor amatör kümelere düştü değil mi? Amatör.
Bilmem.
Düştü. Kartal Spor vardı. Ne takımdı? İkinciliklerdi.
Galatasaraylı Ozan'a sorun bakalım. Galatasaray'da Torreira, Kaan, Sanchez, Abdülkerim sakat olsa nasıl olurdu demiş. İşte o, yani omurgadan bahsediyoruz.
Ya her takım sarsılır tabii. Oyun gücü düşer kardeşim. Yani 4 oyuncu ne demek biliyor musun? Zaten 11 kişi oynuyor. Takımın neredeyse %50'sine yakını.
Abdülkerim hocamızın bir anısı vardı Melih abi. Milli maçta kaybettiği oyuncu, o da bayağı hızlıydı. Hocamız maç bitmiş, adam golü atmış, halen arıyordu.
Güzel.
Niye hatırlatıyorsun?
Olsun.
Allah Allah.
Olsun. Aman abi. Abi geçmişimizde böyle şeyler ne olsun, anladın mı? Geçmişimizde böyle yüzümüzü kızartacak şeyler çıkmasın da böyle çalım yedi, adamı tutamadı. Güzel bunlar ya. Olsun, hoşuma gider.
Evet, var mı reklamın, 20 reklamın?
Var.
Hadi.
Aman çok reklam oluyor. Yeter ya, sıkıldım.
Bak. Subliminal bunlar. Subliminal.
Abdülkerim Durmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı devam ediyor.
Devam ediyoruz hocam, yine hafta sonuna girmemizi isteyen dinleyenlerimiz çok sayıdı. Az önce mesajlara şöyle bir bakıyordum. 0212 273 10 10'dan siz de bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz.
Bu arada telefonda bir sıkıntı var, onu çözsün evet. Çocuklar o yüzden arayanlar eğer 11 11'i sürekli tuşla diyormuş, bizim evet. Sistemde bir sıkıntı var, baksın ona Emrullah.
Ben de reklam arasında denedim. Peki. Bakıyorlar an itibariyle. Hocam hafta sonuna şöyle bir girdiğimizde Galatasaray Alanya Spor, Fenerbahçe Karagümrük, evet. Bu maçlar ligi, puan durumunu, haftayı, hakemleri nasıl etkiler? Hakem konuşturur mu bizi yine?
Konuşturur. Çünkü Fenerbahçe, şuradan başlayalım hemen. Fenerbahçe Karagümrük maçında, Galatasaray Alanya maçında hem Fenerbahçe hem Galatasaray maçları kazanır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kazanması Galatasaray'ın kazanmasına oranla biraz daha zor olur. Yani Karagümrük takımı Alanya Spor'dan daha dirençli, daha formda, oyun olarak da yani her bakımdan daha zor bir takım Karagümrük Alanya'ya. Dolayısıyla Galatasaray'ın galibiyeti daha ağrısız sızısız olur. Fenerbahçe galibiyeti biraz daha sancılı olur. Çünkü Karagümrük hem formda, hem iyi oynuyor, hem de Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra ligin en az gol yiyen takımı. Fenerbahçe ve Galatasaray 8 gol yemiş, ligin en az gol yiyen iki takımı Fenerbahçe ile Galatasaray. Puandaki 31-31'ler ya, şeyde de öyleler, az gol yemede de. İkisi de 8 gol yemiş. Onlardan sonra en az gol yiyen takım Fener'le Galatasaray'dan sonra Karagümrük. 10 gol yemiş. Dolayısıyla defansif anlamda da işlerini iyi yapıyorlar. Fenerbahçe'ye sorun çıkaracaklardır. Çok formda bir de Güven Yalçın diye santraforları var. Eski Beşiktaşlı çocuk. Cenova'ya gitmiş, o geri dönmüş. Tabii hiç Cenova'ya gittiğinden falan haberimiz de olmadı. Orada ne yaptığından da haberimiz olmadı.
Aman, onu da mı takip etmiyorsun 14 yaşından beri?
Ya benim işim gücüm var, ben Güven Yalçın Cenova'da ne yapıyor ona mı bakacağım kardeşim?
Nasıl yorumcusun sen?
Şimdi Karagümrük'e döndü, bakıyorum, her hafta bakıyorum. Hatta Montella'ya bu öneri yapıyorum, yaptım da. Güven Yalçın'ı da bu santrafor yokluğunda bir dikkate al sayın hocam.
Gel bana.
Öyle tabii ki, söyledim ben bunları da, söyledim de şimdi radyoda tekrarlıyorum. Güven Yalçın çok formda, bu hafta Karagümrük Sivas maçında bir gol attı. 30 metreden çok da hareketli. Montella sever öyle duran statik santraforlarla oynamayı da pek sevmiyor. Çünkü Barış Alper'i falan kullanıyor yani santraforda, düşün. Çabuk adamlar yani böyle sağa sola koşan defansın dengesini. Güven Yalçın öyle de bir adam. Ayrıca bu oynattığı santraforlardan hepsinden daha fazla santrafor oynamaya meyilli. Beşiktaş'ta da oynuyordu çünkü santrafor mevkiinde. Yani o dikkate alınabilir. Şimdi bunu da düşününce Fenerbahçe biraz bu maçta zorluk yaşayabilir. Galatasaray Alanya maçında zorluk yaşamaz dememin sebebi, Alanya bizim geçen seneki Ondan önceki seneki, hatta ondan önceki seneki Alanya çok tehlikeli bir takımdı. Maalesef bu sene bu özelliğini kaybetti. Hoca değişiklikleri, oyunculardaki sirkülasyon, yabancı oyuncuların çoğu gitti, yeni yabancılar falan geldi. Çok formda olan eski oyuncular, mesela 3 sene önce değil mi, o Efecan Mefecan var ya, kaptanları uçuyordu, şimdi biraz artık uçamıyor yaş gereği. Oyun olarak da her bakımdan da, skor olarak da, geçen hafta da iç sahada mesela Antep'e yenildiler, hem de çok kötü oynayarak yenildiler. Dolayısıyla ben Galatasaray'a bir zorluk çıkaracaklarını, özellikle Ramspart'ta, hiç düşünmüyorum. Belki Galatasaray açısından, hani ondan sonra bir Manchester maçı var ya, hayati bir maç Şampiyonlar Ligi için. O maçtaki bir düşünce, belki maçı Galatasaray adına futbolcularda bir rehavet olabilir. Onun dışında bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Olay bu. Beşiktaş yalnız gene bu konuda biraz şanssız. İki hafta üst üste Samsun ve Ankara Gücü deplasmanlarına gidiyor. Hani bu ligde zor deplasman dersen Ankara Gücü gelir benim aklıma. Tamam, son bir Antalya'ya 4-0 içeride beklenmedik bir şekilde 4 tane falan yediler Antalya'dan. Ama yine de Ankara Gücü, özellikle Ankara Gücü Beşiktaş maçları bir başka havada oynanıyor biliyorsunuz. Uzun yıllardır böyle iki kulüp arasında, taraftarlar arasında ne hikmetse inanılmaz bir gerilim var. Ankara deplasmanı yine zor olacak Beşiktaş için. Yine Rıza Çalınbay'la 9 puan gerideler. Acaba bu yarışın içinde Beşiktaş olabilir mi, bir toparlanabilir mi diye bir ümit var son dönemde Beşiktaş taraftarında. 9 puan, şu oldu bu oldu falan filan, olabilir mi? Rıza ile bir hava, yeni yönetim, yeni başkan, tekrar bu yarışa burnumuzu sokabilir miyiz diye bir düşünce var. Bu düşüncenin gerçekleşmesi için Samsun, Ankara Gücü deplasmanlarından 6 puanla dönmeli Beşiktaş. 6 puanla dönmeli. O zaman bu yarışın içinde olabiliriz. 9 yarın 6'ya, öbür gün 4'e falan düşebilir. Daha koskoca bir devreden fazla maçlar oynanacak. Ama buna, bu yarışa tekrar sulanmak istiyorsa Beşiktaş, mutlak surette Ankara Gücü ve Samsun deplasmanlarından galibiyetle dönmeli. Yoksa herkesin tahmini, benim de tahminim gibi, Galatasaray'la Fenerbahçe amansız bir çekişmeyle Mayıs ayının sonuna kadar götürürler. Beşiktaş falan bu işe şey olamaz, ortak olamaz. Eğer Samsun ve Ankara Gücü deplasmanlarını iki galibiyetle kapatmazsa. Genel haftanın yorumu bence budur.
Peki, iki maçı galibiyetle kapattı Beşiktaş.
Evet.
Başkan seçildi. Sayın Hasan Arat ya da Sayın Serdal Adalı. Ne olacak? Hoca konusu.
%90.
İkisi de Rıza Hoca'yla devam mı sence?
İki maçı kazandı mı? Yani 5 tane Hasan Arat, 6 tane Serdar Adalı aynı anda gelseler Rıza Çalınbay'ı gönderemezler. Anlatabiliyor muyum? Hatta yeni seçildikleri halde taraftar onları gönderir tekrar.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an ligin en şanslı teknik direktörü Rıza Hoca.
He?
En şanslı teknik direktörü.
Ama işte dediğin, ya iki maçta Beşiktaş diyelim mağlup olursa? Samsun deplasmanını kaybettin, gittin Ankara'da da kaybettin. Yeni hoca da seçildi, Hasan Arat. Planı var, bir şey var. Bak, Rıza ile de olmuyor. 9 puandı çıktı puan farkı. Kaç olur biliyorsun değil mi? İki maçı, mesela Beşiktaş iki maçı da kaybedersin. Bir anda 15 puana çıkar fark. O zaman da 51-6.
Çok zor ya.
Çok zor tabii ki. Yani ne rahatı, çok zor. Yani çok zor.
Ha, şu an en rahat diyorum, şu an. Şu an kaybetse de yine fatura Rıza Hoca'ya o kadar kesilmez.
Yani kesilmez.
Taraftar nezdinde.
Kesilmez ama Hasan Arat'ın ya da Serdar Adalı'nın yeni bir teknik direktör getirme hayalleri, düşünceleri varsa
eli güçlenir.
Eli güçlenir ve bunu yapabilirler. Seyirci de buna büyük bir tepki göstermez.
Ama bir Nisan'a Mayıs'a kadar da kredisi olur gibi düşünüyordum ben hocam.
Ya hiç yenilse de iki maçı da kaybetse. Ya tamam, oldu diyelim ama başkanlar ne diyor? Başkanların kendileri gibi anlaştığım, görüştüğüm hocalar var diyor değil mi Hasan Arat falan, daha Rıza gelmeden. Şimdi bu anlaşıp görüştüğü hocalar Rıza değildi. Şimdi birdenbire Rıza'yı buldular önlerinde. Rıza şimdi maçını kazanmış, iki de zor deplasmanı kazanırsa adam konuştuğu hocaya diyecek ki biraz bekle, burada biz Rıza Hoca'yı yolumuza ayıramayız. Ayıramazlar yani, mümkün değil. Anca dediğim hadise olursa, iki maç mağlubiyet zaten bir felakettir. O zaman adam der ki bak olmuyor. 9 puan fark vardı. 15'e çıktı Rıza Hoca'yla. O kaybetti, gitti değil mi? Hani ben yeni bir hava, yeni bir hoca, görüştüğüm hocayı getirebilirim deme şansı ancak öyle olur. Yoksa Yani düşünsene Samsun'u yenmiş Rıza. Arkadan gitmiş Ankara'da Ankara gücünü de yenmiş. Başkan da Hasan Arat olmuş. Ben Serdar Adın'ın beyanatı var Rıza Hoca'yla devam edeceğiz diye. Hasan Arat da gelmiş. Ben Rıza'yı değiştiriyorum demiş. İki maçı kazandı halde. Çünkü benim kafamdaki...
E getirdi hoca, iki maçı kaybetti mesela.
Deli misin sen? Yani başkanlığı çok kısa sürer insanla. O taraftar yani durur mu yani sen? Bir de Rıza'ya bunu yapamazsın yani. Yani Rıza'nın bir de Beşiktaş antrenöründen başka...
Ağırlığı var.
Tabii Beşiktaş antrenörlüğü Rıza ne? Beşiktaş antrenörü olmasa da yürüyen Beşiktaş'tır Rıza Çalınbay.
Abdülkerim hocam, Çağlar Söyüncü'nün adı Fenerbahçe ile anılıyor. Ne diyorsunuz demiş. Ufuk Bey.
Yani bilmiyorum artık yani. Ben olsam diye söyleyeyim. Ben öyle bir antrenör, Fenerbahçe teknik direktör olsam öyle bir isteğim olmaz benim. Açık söylüyorum. Benim öyle bir isteğim olmaz.
Beğenmiyor musun Çağlar'ı?
Yani beğenmiyorum demeyelim. Hani benim öyle çok beğendim, çok hasta olduğum, aman aman dediğim bir oyuncu değil. O kadar. Hani kibarca öyle söyleyeyim. Ya ve bakıyorsun işte hep bir düşüş içinde. Oraya gitti, bir şeyler yaptı, sonra olmadı, geri gitti. Yani gittiğinden beri yükselen bir şey yok ki. Ha takım olarak yükseliyor, Atletico Madrid'e gidiyor ama Atletico Madrid'de de hiç oynamıyor. Anladın mı? Milli takımdaki formasını bana göre kaybetti. Milli takımdaki formasını da kaybetti. Şimdi bakacak ki milli takım stoperlerinden birisi kötü oynayacak falan filan da belki tekrar. Anladın? Onların bir performans düşüklüğü olacak da alacak. Zaten Atletico Madrid'e gitmeden önce de takımında, öbür takımda Premier Lig'de de oynamamaya başlamıştı uzun sürelerce. Dolayısıyla böyle bir oyuncu hani gelecek Fenerbahçe'ye ilaç olacak falan filan. Pek düşünmüyorum yani. Ben öyle yani öyle oyuncu oraya gitti, buraya gitti. Evet bizde iş yapar derse İsmail Kartal, hani alınırsa da bu niye alındı falan diye ortalığı ayağa kaldırmam yani. Ben derim ki olabilir. Ama ben olsam yetkili ister misin derlerse yok. Ben almayayım derim. Tokum ben, karnım tok benim. Ben almayayım lütfen. Ben daha yeni yedim derim. Almam yani. Öyle oyuncu istemem yani. Ya para, hani para harcamam ben ona. Yani.
Anladım.
Peki. Ekrem Bey der ki Abdülkerim hocam Fenerbahçe'de 3 Temmuz ruhu bitmiş midir demiş.
Ne demek o?
Ya niye bitsin ki yani?
3 Temmuz ruhen bitmiş midir demiş.
Niye bitsin? Ruhen niye bitsin yani?
Bilmiyorum yani. Ben öyle niye bitsin? Dediği gibi Melih Efendi niye bitsin ki? Niye bitsin? Ha şu var yani. O tabii 9 sene şampiyon olmayınca taraftarın bazısı bezdi. Beziyor yani. Anlatabiliyor muyum? Beziyor.
Ama 3 Temmuz ruhuyla şampiyonluğu ben bağdaştıramadım.
Değil mi? Yani, evet.
Yani birbirleriyle bağlan. Yani Fenerbahçeli olmak
Fenerbahçe
şampiyonluk demek değil.
Fenerbahçe 3 Temmuz'da bitmiş midir demek istedim diyor. Yanlış yazdınız.
Abi diye. Bitse zaten biterdi. Ya, ama ya. Küllerinden doğdu Fenerbahçe. Ama bak şunu iddia ediyorum yani Fenerbahçe dışında hangi camia bu saldırıya maruz kalsaydı çok çok daha ağır hasar alırdı. Bu kadar çabuk iyileşemezdi o hasta.
Tabii
ayağa canım. Kalkamazdı.
Tabii canım tabii. O kesin ama yani 3 Temmuz'dan sonra ne oldu diyor. Kendini bulamıyor mu diyor, zorluyor.
Ruhen.
Abi ya. Hocam bak bırak yani psikolojik mental onları geç de maddi anlamda verdiği tabii, zarar tabii, var sıkı, ya. Tabii, sıkı, tabii. Şampiyonlar Ligi'ne gidememek, tabii. Şampiyonlar Ligi'nden ayrı kalmak. Tabii. O UEFA'nın vereceği paraların gelmemesi çok ciddi sıkıntı bu.
Ya oyuncu o seneki kadronun oyuncularının falan tamamının aykını gitti ya.
Tabii canım.
Bambaşka şeyler oldu. Tabii ki yani bu ama şey...
Ya tahminlerin ötesinde zarar verdi 3 Temmuz süreci Fenerbahçe.
Abi bizim büyük kulüplerimiz...
Ve Türk futboluna.
Bizim büyük kulüplerimiz hiçbir şartta öyle bitmez yani. Anlatabiliyor muyum? Dediğin gibi...
İşte daha zor ayağa kalkardı yani. Yine en çünkü Fenerbahçe özellikle maddi anlamda bu zararla... En zengin kulüp demiyorum. Bence en zengin kulüp Türkiye'de Galatasaray'dır. Ama daha hızlı finanse edebilen camia Fenerbahçe camiasıdır. Evet.
Bir dinleyenimiz gazete küpürü atmış. Orada ne işi vardı diye bir manşet var gazetede. Fenerbahçe'nin antrenman yaptığı saatlerde Sarı Lacivertli takımın liberosu Abdülkerim Vefa Stadı'nda kulüp binasından amatör maçları takip etti. Abdülkerim'in olması gereken yerde olmamasının mazereti ise anjindi demiş. haberde ve şöyle bir fotoğraf var.
Hatırlıyor musun onu?
Bir dinleyenimiz paylaşmış bizlerle.
Bakayım.
Abdülkerim hocam gülüyor ve aslında keyifli.
Ama şey.
Anjindi ünlem.
Evet.
O şeydir ama.
Haberi yapan kişi Zürap Aktüs. Ne? O zamanın Zürap Aktüs. O zamanın.
Ama şey nedendir o, ben sana söyleyeyim. Hani tahmin ediyorum 87 yıl olabilir o. 4 ay cezalıydım ben. Hı hı. 4 ay. Bu olaylı Samsun kavgalı Fener Samsun maçı vardır. Niye gülüyorsun peki ya?
Olayların göbeğinde sen vardın çünkü.
Evet 4 ay ceza aldık. Sırf ben almadım ya. Ben, Müjdat Yetkiner, Zafer Tüzün, Arap Zafer, bir de Rambo Hasan derdik ya bizim stoper Hasan Özdemir. Biz dördümüz o kavgadan 4 ay ceza aldık. Yani 4 ay ceza aldık.
Dörtlü çetenin lideri kimdi sence?
Kim?
Sen?
La la la.
Yok ya.
La la.
Yok ya.
Abdülkerim Durmaz.
Abdülkerim Durmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı devam ediyor.
Devam ediyoruz. Abdülkerim Durmaz'ı şöyle bir 80'lere mi götürdük hocam az önce?
Tabii. 86, 87 falan yılı o.
Dinleyenlerimiz Lefter yıllarını deşeceksiniz diye korkuyorum mesajları atmış. Tabii. Lefter yıllarına gideceğimizi düşünenler var oradan. Evet. Cengiz şu an elimizdeki Çağlar Söyüncü'nün aynısı mıdır demiş dinleyenimiz.
Ya bir kere mevki açısından bir kere aynı değil. Birisi forvet oyuncusu. Bir de Cengiz... Yani bir sakatlık yaşadı yani bilmiyoruz. Cengiz sakatlanmasaydı form durumu ne olurdu? Ya bilmiyoruz. Cengiz Ünder niye uzak kaldı bu kadar Fenerbahçe'den? Sakatlık geçirdi.
Sakatlığı için. Ne maçıydı o? İkinci haftada henüz. Ankara Gücü mü Samsun mu?
Yok iç sahada. Birinci dakika oyuncan çıktı ya. İç sahada bir maç. Fener statındaki bir maçta. Şimdi dinleyenler yazarlar hemen. İç sahadaki bir maçta hemen işaret etti. Ah dedi, ayağım dedi. Oyundan çıktı. Ve sakatlığı bu zamana kadar da geçmedi. Yani çok enteresan. Geçti de hala toparlanamadı. Şu anda tam geçti diyorlar. Çok iyi diyorlar. Göreceğiz. Ya aynı şey değil. Cengiz'le Çağlar'ın aynı şey değil. Yani Çağlar'ın öyle bir sakatlığı falan yok. Yani Çağlar sakatlığı dolayısıyla oynamıyor değil. Çağlar oynatılmıyor kulübünde. Yani oyuncu kalitesine bakıyorlar. Demek orada daha iyi stoperler var. Takımında oynamıyor. Milli takımda da oynadığı dönemlerde, son dönemlerde Merih Demiral'la birlikte çok kötü performanslar gösterdiler. Son haftalarda Montella'yla birlikte Abdülkerim Bardakçı ve Samet'in yan yana performansları da bayağı iyi. Yani bayağı iyi.
Antalya maçı.
Antalya maçı değil mi? Bak içeride iç sahada. İç sahadaki Antalya maçı.
Olacak Samet.
Samet ne olacak dedi Melih Şendil. Mikrofondan sesi gelmedi bir an.
Samet ne olacak? Milli takımda da yaptırdı yani. Hareketler penaltı.
Penaltı canım.
Nesi eksik bu çocuğu?
Tartışmasız penaltı.
Nesi eksik?
Bir kere fiziğinden de dolayı çok uzun, çok uzun boyu ve ağır. Ağır olduğu için hamleyi yaptı yapamadı. İşte felaketle sonuçlanıyor. Mesela top tekniği aslında yüksek, tamam mı? Fakat o biraz da oyun stili olarak, mesela insan ya kardeşim başıma bu kadar felaket geliyor, ben biraz daha kontrollü oynayayım, biraz daha rizikosuz oynayayım demesi gerekirken, Fenerbahçe'deki bir maçta Trabzon maçında ikinci yarı gördün değil mi, üçüncü gol dönünce böyle top ayağındayken kramponla çekmek istedi. Kramponun altından topu bir kaydı, Fenerbahçe üçüncü golü yedi. Maçı kopardı orada. Mesela orada niye topu kramponumla bir daha çekiyorsun ki? Yani. Süslüyorsun. Ver yanına, rizikosuz oyna. Şeyi de bilmiyor yani, biraz haddini de aşıyor. Kendinin teknik oyuncu olduğunu biliyor. Tamam mı?
Stoper basit oynar abi.
Abi yani basit de oynamasa üst üste sana belalar gelmiş başına değil mi? Biraz dersin ki dur bakayım, ben bu işi biraz 3-5 maç garantiye götüreyim. zaten hamlesi eksik bir oyuncusun. Boyundan o boyla çok çok süratli, çok çabuk olman mümkün değil zaten. Ekstra oyuncularda mesela Kim Min-jae, ben hem boyu uzun hem bu kadar çabuk süratli oyuncu Kim Min-jae'yi hatırlıyorum.
Evet.
Hani o boydaki stoperler genelde pozisyon bilgisi yüksek ama çabuk oyuncular olmazlar fazla. Bu pozisyon bilgisi var fakat normalde çabuk da değil, bir de haddini aşıyor. Ya zaten çabuk değilsin. Top kaptırdığın an artık müdahalelerin her dakika penaltı olabilir. Ağırsın ya da adam yanından uzar gider, yetişemezsin ve öyle şeyler başına gelir.
Peki bu kas grubuyla bu yaştan sonra
yok çabuklaşma ihtimali yok. Samet artık futbolu
bırak. Bizim programda böyle bir şey. Daha Özden'i söylediğimde yüklemi anlıyor hocam. cevabı veriyor.
Yok Samet
Aykut. Kurtarmaz değil mi?
Samet Aykut futbolu bırakana kadar bu çabuklukta kalacak.
Bu
tabii ki.
Samet üstüne koymaz.
Koymaz. Samet Aykut zaten mesela şimdi yaşı 29'muş ya. Samet Akaydın'ı git seyret, 19 yaşında da ağır bir oyuncudur. Anladın mı? Yani o bazı şeyler yok öyle, çalışmayla ben çabukla yok. Öyle bir şey çok az oldu, çok azdır. Sen süreti müreti şey yapamazsın, öyle geliştiremezsin.
Ama işte stoper için en önemli şeyler hocam, senin yanında söylemekte bu haddimiz değil de. Yani bir, basit oynayacaksın. İki,
abi bak,
çabukluk antrenmanı.
Bak çabukluk.
Çünkü ben orta sahada, sözünü kesiyorum affedersin. Orta sahada bir hata yaptım, faul yaptım, serbest vuruş. Sen yaptın penaltı.
Evet. İşte bak, çabukluğunu çok geliştiremezsin. Anlatıyorum ya, çabukluğu öyle çok geliştiremezsin. O boyda, o yapıdaki bir oyuncu anatomisi gereği. Fakat o öyle yüksek boylu çok iyi stoperler neleriyle öne çıkarlar? Mesela Popescu. Değil mi? O da ağır bir oyuncuydu, Popescu çabuk değildi. Fakat oyun bilgisi çok yüksek. Alan kapatmak, rakibin topu nereye atacağını daha önceden sezip oraya gitmek, sezgin, anladın mı? Bu tip meziyetlerle o çabukluğunu, eksik olan çabukluğunu kapatırsın. Anlatabiliyor muyum? Yani Samet'te oyun sezgisi de çok gelişmiş değil. Mesela Abdülkerim Bardakçı da şey değil, çabuk bir oyuncu değil ki. Bak mesela uzun alanda yakalandın mı arkada yetişemiyor oyunculara. Ama pozisyon bilgisi şeyden, Samet'ten daha iyi. Nerede
yaslamam bile.
Tabii pozisyon bilgisi. Yani bazen öyle geride kalıyor ki uzun top atıldığında santrafordan önce gidip kayarak topu mesela kesebiliyor, taca atabiliyor. Pozisyon bilginle onu kapatırsın. Samet'te pozisyon bilgisi de çok öyle yüksek değil. Bir de ağır oyuncu. Bunun için ne yapması lazım? Daha garanti, rizikosuz bir oyun tercih etmesi lazım. Ama bu da seviyor. Topu vur. Bak mesela bazen dikkat ediyor musun milli maçlarda, Fenerbahçe maçlarında? Sağ taraftan bir atak kesiyor mesela. Topu hemen sağ beki oynayabilir. Önce bir vurur gibi yapıyor. Santrafora böyle bir şey yapıyor. Cilve yapıyor.
Fake atıyor.
Rakip santrafora bir cilve yapıyor. Vurur gibi yapıyor falan. Vurmuyor falan. Ondan sonra topu veriyor falan. Abi sen onu yapma kardeşim. Ver. Atağı kestin. Ver. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu ben Samet'le yüz yüze konuşup Samet'e anlatmak isterim. Gerçi biraz kaçırmış artık o devreyi. Yaş 29. Yani
geç diyorsun ama 19'da da böyleydi diyorsun.
Şey olarak.
Abi şey lafına takıldım, çabukluk ya. Çok olarak, doğru. Sezgi.
Çabuk, sezgi. Doğru.
Sezgi. Şimdi Popescu tabii, geldi de aklıma. Tabii seni ki. Dinlerken bir yandan da tabii düşünüyorum. Ki. Hani böyle evden çıktın, gri bulutları gördüğünde ya şemsiyemi alayım mı dersin. Aslında bu düşünmeden yapılan bir şeydir. O senin sezgilerindir, öğrenilmiştir.
Tabii ki. Bravo.
Yani ta ilk çağlardan beri o genetik mirastır sana tabii kalan. Ki. Şimdi düşünüyorum, demek ki bu gerçekten genetikle de ilgili bir şey ya, çabukluk.
Çok basit bir örnek vereyim, Alex de Souza. Alex de Souza ile ben 50 metre 20 metre koşsam bu yaşta bile Alex beni zor geçer. Değil mi? Bu kadar çok süratli ve çabuk olmayan bir oyuncu bu kadar golü nasıl atıyor?
Sezgi.
İnanılmaz bir sezgi değil mi? Top nereye gelir? Nereden nereye çıkabilir? Rakip ne yapabilir? Nerede durursam top önüme düşer. Her şeyi sezgiyi.
Ben Samet'in mimik ve jestlerinden de konsantrasyon eksikliği olduğunu da gözlemliyorum. Ya oyunun içinde değil Samet. Gözler böyle fırıl fırıl. Böyle bir, sanki kameralara mı bakıyor, seyirciye mi bakıyor? Yani bu dünyadan kopmadığını gözlemliyorum yakın plan çekimlerde.
Evet. Donuk değil mi? Donuk bir ifadesi ya,
evet,
var.
Evet.
Bravo.
Acaba nasıl görünüyorum? Ya öyle bir düşüncesi mi var? Çünkü gerçekten oyunun içinde olan futbolcu yani farkına varmaz ya. Artık evet, o kopmuştur bu dünyadan.
Evet. Yani
Başka bir evrene geçmiştir.
Çok enteresan. Mesela ben Samet fiziğinde, Samet'in boyunda o kalıpta bir insan olsaydım.
Pique demiş mesela bir dinleyeceğimiz ama Pique daha kısa bir oyuncuydu. Barcelona'da.
Tabii çok sezgisi kuvvetlidir. Evet. Pique de ama tebrik ederim onu. Pique de ağır bir oyuncudur.
Evet.
Pique de geniş alanda yakalandığımız süratli oyuncu karşısında nal toplar. Ama o kadar zekidir ki. Yani akıllıdır, pozisyon bilir, yer alan kapatır, yer kapatır. Böyle çok açığa düşmez yani, çok yakalanmaz rakibe. Mesela ben Samet'in bir eksikliğini daha söyleyeyim. Ben Samet fiziğinde olsaydım futbolcuyken ben Samet'in yarısı kadardım incelik olarak, inceydim. Samet daha iri ve benden nereden baksan ben 1.82'yim, o kaçtır? 1.90'a yakındır, 1.88.
Bak bakayım Berk, falan, Samet'in boyu ne kadar?
Şimdi o boyda, o fizikte, o iride bir adam stoper, tamam mı?
1.90.
Gördün mü? Şimdi o boyda, o fizikte bir adam, ben mesela onun boyunda, onun fiziğinde olsaydım Fenerbahçe'de oynarken, ben her sene bak abartmıyorum, her sene 8 tane 9 tane gol atardım, kafa golü. Öyle, hele bugünün futbolunda, ölü toplarda, kornerlerde. Mesela o da eksik. O boyu kadar kafa hakimiyetini göstermiyor. Anlatabiliyor muyum?
Çok net abi, çok net.
O kadar boyun olacak, o kadar iri yarı olacaksın. Fenerbahçe bir maçta o 20 tane korner atıyor. Bütün 20 kornere gideceksin, bir tane kafa vurmayacaksın. Çok enteresan.
Bak, sezgilerden bahsettik ya. Ne kadar meşgul olursam olayım, kalbim bana seni hatırlatmayı asla unutmuyor Abdülkerim abi.
Allah Allah.
Ya arkadaş, bu ne sevgi, ah bu ne ızdırap.
Daha şarkı o, biliyor musun, eski Türk sanat müziği.
Vay vay vay. Stoperlerin kralı Puyol'dur. Tabi yani Puyol.
Ne kadar çabuk, sert değil mi?
Servet Çetin yazmış biri. Servet de çok ağırdı.
Tabii çok ağırdı. Tabii ağır. Ama Servet'in hiç olmazsa kafa topu hakimiyeti çok şeydi. İyiydi, yeterliydi yani.
Ersal, Turan Kuş, kaleci Harun'la çalıştın mı? Hamza Akaydın. Güngören'de hocayken. Hatırlıyor musun bu isimleri?
Hatırlıyorum. Güngören'de hocaydım, evet.
Bu isimlerle çalıştın mı?
Hamza'yla çalıştım. Hamza diye Güngören'de futbol kaptandı, takım kaptanı vardı.
Kahramanmaraş'tan Fatih.
Çalıştım tabii.
Bir Galatasaraylı olarak diyorum ki şekersiz çay olmaz, Abdülkerim Durmazsız radyo gol olmaz.
Ya bak, görüyor musun abi, insan Galatasaraylı da olsa, Fenerli de olsa demek doğruyu söyler yani. Beşiktaşlı da söylüyor, bak ben Fenerbahçeliyim, arkadaş Galatasaraylı, gördün mü ne güzel söylemiş.
Hayatta hiçbir şeyin garantisi olmadığı gibi futbolda da pahalı kadronun şampiyon olacağının garantisi yoktur.
Tabii ki yoktur.
Bu bağlamda Apo hocama sormak isterim.
Tabii.
Eğer bu sene de Fenerbahçe şampiyon olamazsa İsmail Hoca ile devam edilmeli mi? Murat.
Şimdi şunu söyleyeyim ben bir kere önce. Tabii ki en pahalı kadro şampiyon olmaz. Yani Fenerbahçe şampiyon olamazsa, en pahalı kadro olamazsa diyor. Değil mi? Mantığı o. Oradan yola çıkıyor. Değil mi? Niye pahalı kadro diyor. Fenerbahçe şampiyon olamazsa Galatasaray şampiyon olur. Peki Galatasaray'ın kadrosunun Fenerbahçe'den daha az pahalı olduğunu mu düşünüyorsun? Belki de Galatasaray bu sene daha pahalı bir kadro kurdu, değil mi? Tam hesaplamadım da. Yani.
Abi niye hesaplayacaksın? Hiçbir rakama inanmıyoruz ki. Adının açıklanmasını istemeyen sponsor ilk kez duyuyorum ben hayatımda.
Hayır yani, oyuncuların baktığında mesela genel değerlerine.
Ya Teteler, Ziyeşler,
İkardeler, Sağlar, Ziyeyler, değil mi?
Çok pahalı bir kadro.
Endombeleler, Davinson Sanchez'ler baktığında çok pahalı bir kadro değil mi?
Pahalı.
Tabii.
O zaman ki şöyle çıkar. En pahalı kadro oysa, o şampiyon olursa peki ne diyeceğiz? En pahalı kadro Galatasaray'da, onlar şampiyon oldu. Tabii ama işte Fenerbahçe'de olursa aynısını söylersin. Ama ikisi de olmaz da daha mütevazi bir kadro. Mesela Beşiktaş kadrosu, değil mi, ekonomik olarak? Hı hı. Trabzon kadrosu şampiyon olursa, bu dediği arkadaşın dediği şey olur. Bak, en pahalı iki kadro vardı, ikisi de olmadı. Daha ucuz bir kadro. Trabzon, Beşiktaş şampiyon oldu. O zaman dersin bunu.
İzmir Bayraklı'dan Mustafa Zeybek. Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde oynayan gurbetçi futbolcular bundan sonra Türk milli takımımızı seçer mi? Bu ilk sorusu hocam.
Seçer tabii ki. Seçiyor da zaten. Niye daha?
Peki Abdülkerim hocam, ilk maça çıktığınızda milli takım, kulüp takımları sakladığınız forma, krampon, top, öyle bir şey var mı?
Benim ilk maça da çıktığımda yok. Ortadaki maçlarında da yok. Sonra yok mu, benim evimde bir tane formam yok. Bir tane ayakkabım yok. Albümüm yok, resmim yok. Allah'tan Google çıktı. Mesela ben 24 yaşında kızım var. Eğer hani internete bakmasa, Google'a girmese çocuğuma Fenerbahçe'de oynadığımı ispatlayamazdım.
Evde hiçbir şey yok.
Yok.
Neden hocam?
Ben hepsini dağıttım. Formalarımın hepsini dağıttım. Yabancı milli takımlarla oynadığımız formaları getirdim, dağıttım. Taraftarlara dağıtırdım. İsterlerdi benden. O zaman cep telefonu yoktu mesela. Mektup yazarlardı, biliyor musun? Apo abi, Fransa milli takım formasını bana yollar mısın? Tamam kardeşim derim, yollarım. Dere ağzına gelirlerdi Meli. Sen İsviçre milli takım forması almışım İsviçre milli maçından sonra. Onu verirdim imzalayıp. Fenerbahçe formalarımı verirdim. Ben hiç öyle koleksiyonum yoktur. Kasetim yoktur. Mesela kasetim yoktur derken de insanlar yanlış anlamasın. Maç kasetinden bahsediyorum. Yani benim eski maçlarımı çektiğim bir kasetim de yoktur. Mesela Rıdvan Dilmen'in evine gitmiştim ben ilk daha böyle futbolculuk dönemlerimizde. Şaşırmıştım. Eski Betamax kasetler vardı, biliyor musun? Betamax.
Tabii canım.
Büyük böyle videoya koyardı. O onlardan vardı Rıdvan'da. Daha Fener'e gelmeden önceki Bolu Spor'da Sarıyer'de oynarken ki maçları TRT'den o görüntüleri çekmiş. Onları hani, o anlatabiliyor muyum? Acayip bir arşivi vardır. Bende hiç öyle bir şey, kaset maset, forma morma, hiçbir şey göremezsin. Albüm malbüm hiçbir şey yoktur bende. Yani öyleyim ben işte yani. Onun için yok, o kardeşin istediği gibi bir şey yok bende yani.
Abdülkerim hocam selamlar. Beşiktaş'ı ucuz gösteriyorlardı piyasada ama gördük ki seçim sürecinde yine çok çok büyük bir camia. Aslında Beşiktaş'ın kadrosu da o kadar ucuz bir kadro değil yani.
Ama o seçimle ne alakası? Anlama, kim ucuz gösteriyormuş Beşiktaş?
Hani daha düşük bütçeli Beşiktaş ya da Trabzon
takım mı dedin ya. Takım olarak mı? Ama tamam, Beşiktaş bir para harcadı mı? Harcamıştır ama Galatasaray'la Fenerbahçe'nin harcadığı paraları harcadı mı şu anda Beşiktaş? Yapma, o aldığı alınan oyuncular belli, rakamlar da belli. Kötü bir para değil ama Fenerbahçe ile Galatasaray'ın harcadığı, yani yeni transferlere harcadığı paralar kadar değil yani.
Yozgat'tan Mustafa Köşker, daha iyisini yapabilirsin Mustafa. Adaletlidir güzel kalbi, paha biçilmez biri. Onun adı Abdülkerim abi.
Ya ne güzel, basit, net, net,
net. Stoper, Mustafa Köşker stoper oynuyor.
Bravo, net, basit, çok garanti bir yorum. Teşekkür ediyorum canım kardeşim. Çok rahat, çok profesyonel.
Vay Allah'ım ya Rabbim ya. Sene sonu, bak bak. Yine sponsor konusunda nasıl laf çarpıtıyor Melih, biraz objektif ol, algı yapma. Sene sonu şampiyon olunca ilk senin suratını göreceğim Melih Şendil. Gel kardeşim, gör.
Kim?
Kim?
Nur yüzlüsün.
Ömer gelen. Bak geliyor. Gel Ömer'im ya. Gel canım kardeşim ya. Merhaba abi dedim.
İnsanlar ben çok tuhaf ya. Yani takımınla ilgili bir şey böyle şey zannetti hani, ne o? En ufak böyle bir göndermeye bile hemen tırnaklarını böyle açmış bekliyor. Sen bunu nasıl dersin? Ya biz bunu söylemeyiz. Yani Melih, daha doğrusu ben değil de Melih söyledi. Ben mi? Melih bunu affedersin bir yerinden, bir organından uydurup söylese haklısın. Bunu bir kere bak sen. Sen kendi yöneticin bunu söylemedi mi kardeşim? He? Kendi yöneticin söyledi. Ona desene hop, sen nasıl böyle şey söylüyorsun?
Ya da nedir diye sor, merak et.
Yani sen bunu söyleyen yöneticine kızmıyorsun. Bunu burada Melih söyleyince laf çarpmış oluyor. Ya Melih bunu uydurursa haklısın. Böyle bir laf yok. Böyle bir şey söylenmedi. Böyle bir deyim yok. İsmini vermek istemeyen sponsor diye bir deyim yok. Melih bunu oturma organından icat etti burada. Sen de tepki gösteriyorsun. O zaman haklısın.
Seni Allah Allah. Ömer'im seni de
seviyoruz. Hadi mi Ömer'cim, sen bu lafı kim söyledi? Ona bir bak. Melih'e bu pası kim attı mesela, ona bak. Bak Melih'e bir pas atmış. Melih de bunu arada gole çeviriyor. Sen Melih'e kızıyorsun. Niye gol atıyorsun bize diye.
Kimin programında? Abdülkerim Durmaz'ın programında.
Ya benim değil.
Ne konuşulurken? Fenerbahçe konuşulurken.
Hayır değil değil. Ben eleştiri.
Ne konuşacağız Fenerbahçe?
Abi eleştiri yapsın yapsın. Tamam da. Hani sebepsiz bir şey söylerse Melih veya ben. Yapsın dibine kadar. Neler söylesin bize? Ağzına geleni söylesin. Bunun gerçekliği var mı? Önce bir ona bak. Bu söylenenin gerçekliği var mı?
Taraftar evladı gibi görüyor takımı. Yani, yani böyle evladıyla ilgili bir şey tamam söylerler da. De sen hoşuna gitmez ya böyle.
Ya gerçekliği.
Sana söylense batmaz sana affedersin ama evladınla ilgili söylenince sıkıntılı bir süreç olur.
Ama olmaz öyle. Abi öyle olmaz. Öyle hissediyor tabii ki. Ben de diyorum ki bu hissiyat yanlış bir hissiyat.
Yanlış.
Şimdi mesela.
Ama sen bunu yanlış deyince abi, onun yanlış olduğunu anlamayacak.
Abi bak geçen hafta Abdülkerim Bardakçı iyi bir performans gösteriyor. Hmm. Geçen hafta milli takımda. Diyorlar ki Ali Koç'un bir lafı vardı hani transfer sürecinde sen bu kadar eder misin evet. demiş Abdülkerim evet. Bardakçı'ya. Şimdi bu lafı kullandılar değil mi? Şimdi ben bu laftan bir Fenerbahçeli olarak niye rahatsız olayım? Çünkü böyle bir o laf söylendi. Evet. Böyle bir laf yaşandı. Galatasaraylılarda Fenerbahçe'ye Abdülkerim Bardakçı iyi oynadığı sürece mesela bu lafı çarpıyorlar hep. Aa sen bu kadar eder misin? Bak demiştiniz ne oldu falan diye. Peki bu lafa ben niye şiddetli tepki göstereyim? Niye böyle bir şey söylüyorsunuz? Çünkü bu laf söylendi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı bu lafı söyledi. Ben kızsam o zaman Ali Başkan'a kızmam lazım. Ha niye böyle bir şey söylüyorsun diye. Sen kendi yöneticine kızmıyorsun. İsmini vermek istemeyen sponsorlarımız var falan diyen yöneticine tepki göstermiyorsun. Bunu dile getiren Melih Şendil'e aklın sıra laf sokuyorsun. Falan filan yapma oğlum yapma. Yapma. Ya özellikle bu programda yapma. Burada şeytanlar var. Yani biz neyin ne olduğunu
peki,
biliyoruz.
Şöyle bağlayalım. Kadir Yenibosna'dan. Hazır mısın hocam?
Hazırım.
Ah bu Abdülkerim bıkmadan usanmadan dinlerim. Dün bugün fark etmez usanmadan beklerim. Lastiği olurum arabasının kafasını kırarım sataşanın.
Vay vay vay.
Eline su dökemez yeniler. Razıyız gelen ecelinden izindeyiz kaptan. Makaram sarı bal.
Sonunu çok güzel bağlamış vallahi. Helal olsun. Yalnız Meli bir şey söyleyeceğim.
Estağfurullah.
Bak bunu şey yapma. Yani bunu insanlar ve de sen senin nezdinde bütün dinleyenlere söylüyorum. Bunu hakikaten yani abartmıyorum. Şu programın şu Offside Bayrağı adlı Radyo Gol'daki programımızın dur be oğlum dur.
Peki.
Çünkü ciddi bir şey anlatıyorum şu anda. Tamamen ciddiyim şu an. Bu programın neye faydası oldu biliyor musun?
Ne?
Türk sanatına, şiir sanatına bir faydamız olmadı mı?
Abi kesinlikle sen bütün ülkeyi şair yaptın abi.
Evet abi bütün ülkeyi değil de. Bu
edebi bir program
evet,
oldu.
Evet bak mesela bu şiirleri akrostiş yazıyorlar. Böyle akrostiş olmayan normal düz şiir yazan insanlar. Belki de şiir yazmayı hiç düşünmeyen değil mi?
Akrostişin ne olduğunu hiç bilmeyen bile senin sayende öğrendi.
Ve yazıyor bir şeyler. Tabii. Demek insanlardaki bir takım yetenekleri ortaya çıkardık. Öyle değil mi?
Kesin.
Sana şiir yazıyor, bana şiir yazıyor. Bu anlamlı sözleri, kafiyeleri buluyor. Yani bizim edebiyata,
atasözleri,
Türk edebiyatına, yani. Türk şiir sanatına bir katkımız olmadı
oldu,
mı sence?
Oldu, kesin.
Bak insanları bir kere teşvik ettik. Dinleyenler şiir yazıyor.
Bir kere yapım,
ne güzel bir uğraştır.
Yapım masasında bir yazar kardeşimiz oturuyor. Kalite yüksek. Berk.
Daha hala bana bir şiir yazmadı ama Berk. Onun için
herif hala yazmadı.
Hocam onu kitap için saklıyor.
Onun için.
Kitabın sus cevap verme. Haftaya şiir istiyorum senden.
Ulan sus kitapsız.
Alırız bak haftaya.
Haftaya şiir.
Kitap yazıncaymış. Daha kitabın yok mu? Nasıl? Kitapsız.
Orta sahada top çeviriyor. Basit oyna.
Daha hala kitabı da yok kitapsızın.
Doğan ya bakıyor kitapsızın. Camdan. Bu ihtiyarlar ne? Çıksın da gençler şöyle camdan bir Doğan'ın bakıyor. Kanunlarıyla baş başa kalsın der gibi Doğan önce.
Doğan kanunları var.
Maalesef ya. Maalesef. Ne yapalım?
Maalesef mi? Onun bir kitlesi var aklın durur.
Abdülkerim hocam Şişli'ye gidene kadar dinliyor.
Tabii ki. Doğan'ın bir de kitlesi var aynı Doğan gibi. Hepsi terelelli uçuk.
Arabadan akıllı iniyor telefondan dinlemez dinliyor.
Akıllı zaten onu ki? Ya. Akıllı insan dinler mi Doğan?
Zaten ama işte Doğan'ın başarısı oradan geliyor. Çünkü bu ülkede akıllıdan çok tırlatmış insan dolu. Anladın mı? Onun seyircisi daha dinleyeni daha
çok. Bizim radyoda da çok akıllı insan olduğu söylenemez tabii. Kim? O bizim radyonun geneline baktığımızda.
Bak düşündün de işte bu radyonun en akıllı adamı benim. Daha ona göre düşünün işte. Bu radyoda kim çalışıyor?
Haydi bakalım. Haftaya görüşmek üzere.
Abdülkerim Durmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı sona erdi.